Muhterem hocam, kıymetli misafirler, değerli halkımız. Furkan Eğitim Hizmet Vakfı olarak düzenlemiş olduğumuz ümmetin diriliş konulu konferans ve etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz. Davetimizi duyarak ülkemizin dört bir yanından programımıza teşrif eden kardeşlerimize, bizleri kırmayarak programımıza katılan çeşitli vakıf ve derneklere, şu anda bizleri internetten canlı olarak takip eden kardeşlerimize, ayrıca siz değerli halkımıza teşekkür ediyor. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm.
Kıymetli misafirler, değerli halkımız. Şüphesiz her milletin ve medeniyetin yükselme ve çöküş dönemleri vardır. Millet ve ümmet olarak İslam'dan uzaklaşmanın neticesi asırlardır fetreti yaşamaktayız. Ancak şimdi yeniden özüne ve medeniyetine dönme hasreti çeken İslam ümmeti diriliş emmareleri göstermektedir. Müslümanların uyanışını tarihe not düşmek ve vazifelerimizi hatırlamak amacıyla tertiplediğimiz ümmetin dirilişi konulu konferans ve etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz.
Hamdolsun alemlerin tek sahibine.
Hamdolsun bize içimizden peygamber gönderip bizleri dirilten alemlerin Rabbine.
Salat ve selam olsun. La ilahe illallah deyip küfür düzenlerini deviren diriliş peygamberlerine.
Salat ve selam olsun. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz yine de ben bu davadan vazgeçmem diyen diriliş önderi Hazreti Peygamber'e.
Selam olsun. Ümmeti meydana getirmek için canlarını Rabbine satan sahabe nesline.
Ve selam olsun. Tarih boyunca küfre karşı koyup mücadele eden tüm şehitlere.
Selam olsun Filistin'e. Selam olsun Çeçenistan'a. Selam olsun Afganistan'a. Selam olsun Irak'a. Ve selam olsun tüm dünyada cihad eden, direnen kardeşlerimize.
Selam olsun peygamberlerin davasını dava edinmiş, Müslümanların dirilişi için koşturan, Allah için yola çıkıp şehit olan mümin ve mümine kardeşlerimize. Her zaman olduğu gibi programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamak üzere Cumali Demirbağ kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun kardeşim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dini. مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة.
Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki zalimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Saf suresi 8. ayet. Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı Cumali Demirbağ kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi açılış ve selamlama konuşmasını yapmak üzere Furkan Vakfı Başkanı Halil İbrahim Can Polat Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim.
Sevinin Mehmet'im, başlar yüksekte, ölsek de sevinin, eve dönsek de, sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir, gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Sizler, ümmetin yeniden dirilişinin müjdecisi olan beyefendiler, hanımefendiler ve genç kardeşlerim, hepinizi programımızda göstermiş olduğunuz yoğun katılımınızdan dolayı selamlıyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. Programın hazırlanmasında gayret eden tüm fedakar kardeşlerimize, aramızda bulunan gönüllü kültür kuruluşları temsilcilerine, tüm sponsor firmalara ve belediyelerimize ayrıca teşekkür ederim. 1994 yılında kurulan ve genel merkezi Adana olan vakfımızın gayesi, neslimizi milletine faydalı, ilmi ve fikri seviyesi yüksek, edebi ve sosyal sahalarda gelişmiş, asrın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, aynı zamanda milli ve manevi duyguları güçlü, kişilik, ahlak sahibi ve Allah'ın yeryüzündeki hakimiyeti için meşru yollarla mücadele eden, hayırlı işlerde ve güzel ahlakta toplumuna öncülük yapacak bir öncü nesil olarak yetiştirmektir. Vakfımızca mağdur ailelere aynı ve nakdi yardımlar yapılmakta, birçok öğrenciye de burs verilmektedir. Sizden aldığımız ve alacağımız destek ile vakfımız yardımlarını arttırarak devam ettirecektir inşallah. Eğitim ve hizmet çalışmalarının kuruluşundan bu yana aralıksız devam etmekte olan vakfımızda her yaş ve seviyede eğitim verilmektedir. Vakfımızca bilgi, makale, şiir, Kur'an-ı Kerim okuma yarışmaları, çeşitli kültürel etkinlikler, tefsir, siyer, hadis ve Arapça derslerinin yanı sıra her cuma akşamı furkanvakfi.net sitemizden canlı olarak da yayınlanan tefsir dersleriyle gezi, piknik, kermes, kardeşlik geceleri gibi sosyal etkinliklerle halkımızın ihtiyacına cevap verilmeye çalışılmakta ve sahih bir İslami anlayışın oluşması için gayret edilmektedir. Bu eğitim kapsamında biz medeniyetimize dönüyoruz sloganıyla düzenlediğimiz konferanslar dizisinin Ümmetin Dirilişi isimli konferans ile yeniden birlikte olmanın sevincini ve hazzını yaşıyoruz. Bu ümmet bir zamanlar Fransa'da çıkan kadın ve erkeklerin birlikte oynadıkları dans oyunu için duydum ki sizin orada dans diye bir oyun çıkmış. Endişe ederim ki benim ülkeme de yansır, derhal kaldırın diyen bir ümmetin çocukları. Bugün gelinen noktada aynı ifadeyi Avrupa Birliği kullanmakta ve demektedir ki duyuyoruz ki sizin ülkenizde, sizin memleketinizde şunlar yapılmakta, bunlar yapılmamakta denmektedir. Bu ümmet atın sırtından inmeye başladığından beri izzetini kaybetti, zilletin içerisine girdi. Bu ümmetin yeniden tarihteki rolünü oynaması, şeref ve izzetine kavuşması gerekmektedir. Bugüne kadar bu ümmetin ve neslin dirilişi için hizmet etmiş, gayret göstermiş tüm büyüklerimizi ve hocalarımızı rahmet ve saygıyla anar, bu diriliş mücadelesini devam ettiren kardeşlerimize de Allah'tan lütuf ve yardım dilerim. Yeniden başka bir etkinlik programında buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.
Açılış ve selamlama konuşmasından dolayı İbrahim Cel Polat Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi de ümmetin dirilişi konulu şiir dinletisi için Davut Daşkıran kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum.
Selamun aleyküm. Şirke, bataklığa saplanmıştı gönüller. Cehennem misali insanlık, aciz, sessiz, karanlıktı yeryüzü. Bir güneş doğuyordu Mekke topraklarında, Resul'ün yetiştirdiği öncülerle. Yeryüzü tevhidle aydınlanıyordu, şirkin ve zulmün kırılıyordu beli. Beş dönem yaşayacak olan ümmetin nübüvvetle başlayan ilk dönemiydi. Rabbani metotla yetişen sahabilerle kurulmuştu İslam medeniyeti. Cihatla yayılıyordu yeryüzüne rahmet ve savaş peygamberinin önderliğinde. Kurtulmuştu insanlık, kurtulmuştu kız çocukları diri diri toprağa gömülmekten. Haklarına kavuşmuştu değersiz görülen kadınlar. Köle diye zulüm gören Bilaller İslam'ın sesi olmuştu. Bir benzeri daha olmayan, kıtalar üzerinde değil, insan fıtratı üzerinde gerçekleşen bir inkılaptı. Nefisler değişiyor ve nefsini değiştirenler çağları değiştiriyordu. Ve ümmet ikinci dönemine giriyordu. Hulefai Raşidin dönemi, örnek halifeler, Resul'ün yolundan ayrılmayan öncülerin dönemi. Durmuyordu öncüler, yeryüzünde fitne fesat kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar cihad ediyorlardı. Büyüyordu İslam ümmeti, yayılıyordu Allah'ın hakimiyeti. Ve ümmet ses üçüncü dönemine giriyordu. İslam'ın ilk ve büyük fitnesi göstermişti kendini. Hazreti Osman mushaf başında, yeryüzünün gülleri Kerbela'da şehit edildi. Sarmıştı kalpleri dünya ve saltanat sevgisi. Cihad unutulmuş, Kur'an terk edilmiş ve bunun karşılığında çekip alıyordu Allah bu şerefi. Ümmet dördüncü döneme girmişti. Zulmün hakim olduğu bu dönem, kan ağlıyor İslam coğrafyası. Irak'ta organları koparılan çocuklar, namusları kirletilen nur bacılar ve Filistin'de yetim bırakılan masum çocuklar, Çeçenya, Afganistan, bütün İslam coğrafyası yine aciz, sessiz ve karanlık yeryüzü. Ümmetin dirilişi için insanlık bekliyor öncü nesli. Filizleniyor her yerde İslam medeniyetinin çınarları. Son dönemi yaşamak için yeniden diriliyor ümmet. Ve şimdi tevhidi aykırmak için, İslam'ı hakim kılmak için bir nesil geliyor. Rabbani metotla taviz vermeyen bir liderin eliyle yetişen bir nesil. Bu neslin adı öncü nesil.
Tekbir.
Ey kardeşim, ey kardeşim, ümmetin dirilişi için sen de katıl bu neslin arasına. Sarıl Allah'ın kitabına. Sarıl ki bitsin artık bu zulüm. Haydi durma, durma, haykır tekbiri. Allahu Ekber nidasıyla sarsılsın küfrün saltanatı, kurulsun İslam medeniyeti ve kurtulsun tüm insanlık. Allahu Ekber, öncüler geliyor. Allahu Ekber, ümmet diriliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Tekbir, tekbir.
Davut Taşkıran kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli misafirlerimiz, programımızdan hakkıyla istifade edebilmek için lütfen sessizliği sağlayalım. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Şimdi sırada davanın sancısını beste ve yorumlarını aktaran ve bizlere de bu yorumlarıyla aynı sancıyı yaşatan davamızın tercümanı yeni beste ve yorumlarıyla Grup Furkan huzurlarınızda.
Ayak sesleri geliyor ötelerden, tekbir sesleri, kıyamda, dirilişte insanlar, yüreklerinde bir dava, omuzlarında bir ağırlık ve dillerinde bir kelimeyle geliyorlar. La ilahe illallah, la ilahe illallah.
Ya Rabbi ne cesaret, meydan okuyorlar meydanlara, haykırıyorlar despotlara, yüreklerini göndermişler önce, diriliş için, yeniden dirilmek için, tevhidi haykırıyorlar. La ilahe illallah, la ilahe illallah.
Rabbani davanın mensupları geliyor. Rabbani metotla ümmetin dirilişi için, insanlığı uyarmak için geliyor. Yeri göğü inleterek geliyor. Tekbirler getirerek geliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Babacığım, bana peygamberi anlat, bana davasını anlat babacığım. Babacığım, bana peygamberi anlat, bana davasını anlat babacığım. Söyle neden çile çekmiş, tehlikeyi göğüslemiş, peygamberin hayatını neden çileler süslemiş babacığım? Peygamberin hayatını neden çileler süslemiş babacığım? Gözlerinde yaş göreyim, bağrında savaş göreyim, Filistinli Ömer gibi avucumda taş göreyim babacığım. Gözlerinde yaş göreyim, bağrında ateş göreyim, zulme karşı erilmeyen izzetli bir baş göreyim babacığım. Babacığım, bana Filistin'i anlat, bana Çeçenye'yi anlat babacığım. Babacığım, bana Filistin'i anlat, bana Çeçenye'yi anlat babacığım. Öfkeyle büyüt beni, zalime nefret duyayım, Kur'an ile eğit beni, hak yoluna baş koyayım babacığım. Gözlerinde yaş göreyim, bağrında savaş göreyim, Filistinli Muhammed ol, ellerinde taş göreyim babacığım. Gözlerinde yaş göreyim, bağrında taş göreyim, zulme karşı eğilmeyen izzetli bir baş göreyim babacığım. Babacığım, bana şu ümmeti anlat, gördüğü zulmeti anlat babacığım. Babacığım, bana şu ümmeti anlat, çektiği zulmeti anlat babacığım. Neden ümmet bölük parça, çocukların kanı akar, bedenleri paramparça, durumu sancı Bedenleri paramparça, yüreğimde sancısı var babacığım. Kim ne söylerse söylesin, adımı koy Ahmet Yasin. Varsın dünya terör desin, ada beni bu davaya babacığım. Kim ne söylerse söylesin, adımı koy Ahmet Yasin. Varsın dünya terör desin, ada beni bu davaya. Yüzlerinde yeşil, bağrında savaş, zulme karşı eğil.
Tekbir! Tekbir! Tekbir! Tahir!
Elinde yaş göreyim, bağrında savaş göreyim, zulme karşı eğilmeye izzet verir. Zulme karşı eğilmeyen izzet verir, baş göreyim. Gözlerinde yaş göreyim, bağrında savaş göreyim. Filistinli Muhammed ol, ellerinde taş göreyim babacığım. Filistinli Ömer gibi ellerinde taş göreyim babacığım.
Ey ümmet uyanın, tek safa geçin, cepheler fethedin, hudutlar aşın. Doğacak güneşin yolunu açın,
doğacak güneşin yolunu açın. Allahu Ekber, şafak söküyor, Allahu Ekber, şafak söküyor.
Dayanın bir adım kaldı zafere.
Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor.
Müminler birleşin, kıyama durun. Sancağı göğsüne saplayın, surun. Ümit var olun belki de yarın,
ümit var olun belki de yarın. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor.
Güneşin doğdu battı yere, Allah'ın adıyla çıkın sefere. Dayanın bir adım kaldı zafere. Dayanın bir adım kaldı zafere.
Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor.
Safların başına geçmiş peygamber, desteğe iniyor alçta melekler. Bu ümmet yeniden Furkan'ı bekler,
bu ümmet yeniden Furkan'ı bekler. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor.
Güneşin sefere, dayanın bir adım kaldı zafere, dayanın bir adım kaldı
Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor.
Yeniden ümmetin dirilişi için bugün sana gelen sesim feryat olsa da beşikteki bebelerim yetim kalsa da yarın inşallah duyulacak da
yeniden ümmet şahlanıyor. Umutlar bizim, yarınlar bizim. Ellerden semaya tırmanıyor. Ellerden semaya tırmanıyor.
Davamın sancağı, sancağı, davamın sancağı.
Ellerden semaya tırmanıyor. Ellerden semaya tırmanıyor. Davamın sancağı. Davamın sancağı. Adanırsa kapanacak surdaki geldik. Yarın inşallah duyulacak davanın gür sesi. Davanın gür sesi. Yeniden ümmet şahlanıyor. Umutlar bizim, yarınlar bizim. Ellerden semaya tırmanıyor. Ellerden semaya tırmanıyor.
Davamın sancağı.
Birleşiyor
inkılap yakın, saf bağlamış öncü nesil şafağa bakın. Yarın inşallah
inşallah duyulacak dağın gür sesi, dağın gür sesi, dağın gür sesi.
Şahlanıyor. Umutlar bizim, yarınlar bizim. Ellerden semaya tırmanıyor. İslam'ın sancağı, davamın sancağı, davamın sancağı,
davamın sancağı, davamın sancağı.
Kalk ve haykır dünyaya, tek Rabbimiz Allah'tır. Son ver derin uykuya, sorumsuzluk günahtır. Sarın yüce davayı, başlar üstüne kaldı.
Sarın yüce davayı, başlar üstüne kaldı.
Terk eyle inzivayı, bu ilahi kuraldır.
Terk eyle inzivayı, bu ilahi kuraldır.
Müminler sevinir, fethi nesli geliyor. Artık meydana inin, tekbirler yükseliyor.
Tekbir!
Müminler sevinin, fethi nesli geliyor. Artık meydana inin, tekbirler yükseliyor. Müminler sevinin, öncü nesil geliyor. Bu neslin zaferini peygamber müjdeliyor. Bu neslin zaferini peygamber müjdeliyor.
Sizler Furkan'a bağlı yiğit cengaversiniz. Doğuya ve batıya korku sağlar sesiniz. Bu ilahi mesajı kıtalara taşıyın.
Bu ilahi mesajı kıtalara taşıyın.
Sizler umudusunuz şu mazlum insanlığın.
Sizler umudusunuz şu mazlum insanlığın.
Müminler sevinin, fethi nesli geliyor. Artık meydana inin, tekbirler yükseliyor.
Müminler sevinin, fethi nesli geliyor. Artık meydana inin, tekbirler yükseliyor. Müminler sevinin, öncü nesil geliyor. Bu neslin zaferini peygamber müjdeliyor.
Zaferi hedeflemiş, hiç geriye bakmazlar. Önderine bağlanmış, itaatten çıkmazlar. Saf bağlamış fatihler, zalimler sindiremez.
Saf bağlamış fatihler, zalimler sindiremez.
Tüm dünya birlik olsa, sancağı indiremez.
Tüm dünya birlik olsa, sancağı indiremez. Müminler sevinin, fethi nesli geliyor. Artık meydana inin, tekbir geliyor. Bu neslin zaferini peygamber müjdeliyor. Bu neslin zaferini peygamber müjdeliyor. Bu neslin zaferini peygamber müjdeliyor.
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tevhid!
Furkan İlahi ve Marş ekibe seslendirmiş oldukları bu güzel ilahi ve ezgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim yeni beste ve yorumlar nasip etsin. Allah razı olsun.
Programımızın bu bölümünde muhterem Hoca Efendi'nin ümmetin dirilişi konulu konferansları yer alacak. Muhterem hocamızı davet etmeden önce kendileri hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 1965 yılında Adana'da dünyaya gelen muhterem Alparslan Kuytul Hoca Efendi, küçük yaştan itibaren İslami eğitiminin neticesinde Allah ona Kur'an ve sünnet dışındaki hiçbir fikri akımın tesirinde kalmayan sahih bir anlayış nasip etti. Yüksek öğrenimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Mısır'ın El-Eser Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi'nde tamamladı. Hoca Efendi Allah'ın yeryüzünde hakim mevkiine konulmadığını müşahede ediyor, zulüm altında inleyen Müslümanlar ile günahlar içinde yaşayan gençliğin hali onu derinden üzüyordu. O daima Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyor ve bu yolda çabalar sarf ediyordu. Ümmetin içerisinde bulunduğu durumun ancak yeni bir diriliş hareketiyle kurtulacağına inanan Hoca Efendi, yaşıtlarının şahsi istikbalini düşündüğü gençlik yıllarında İslam'ın istikbalinin sancısını çekiyordu. Allah'a duyduğu muhabbet ve bağlılığı onu yerinde durduramıyordu. Bunun için tüm gün ve gecelerini İslam ümmetinin beklediği aydın alim vasfına sahip öncü bir neslin oluşması için sarf etmektedir. Muhterem Hoca Efendi uzun yıllardır devam ettiği Arapça, fıkıh, hadis derslerinin yanı sıra birçok illerde çeşitli ilmi konularda dersler vermekte ve konferanslar yapmaktadır.
Cuma akşamları yaptığı tefsir derslerine yıllardır aralıksız olarak devam etmekte olup bu dersler internetten furkanvakfi.net adresinden canlı olarak da yayınlanmaktadır. Tefsir dersleri ve konferanslar CD ve kaset olarak ümmetin istifadesine sunulmuştur. Ümmetin dirilişi için büyük çabalar sarf eden, bu uğurda tüm hayatını vakfeden önder insanı, öncü neslin hocasını konferanslarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Muhterem hocam, buyurun.
Değerli misafirlerimiz, hocamız konferanslarının sonunda sizlerden gelen sorulara cevap verecek. Sorularınızı görevli kardeşlerimize iletebilirsiniz.
Esselamu aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahhamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlu lukdata min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, konferansımızın adına ümmetin dirilişi dediysek de, ümmetin dirilişinin nasıl olacağının anlaşılabilmesi, elbette ki nasıl çöktüğünü bilmekle mümkündür. Ümmetler nasıl kurulurlar, nasıl yükselirler ve nasıl çökerler? Çöktükten sonra tekrardan dirilmeleri mümkün müdür? Allah Azze ve Celle kitabıyla bize bu işin yasalarını anlatır. Kur'an-ı Kerim buyurur ki لِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ Her bir ümmet için bir peygamber vardır. Peygamber olmayanın bir ümmet meydana getirebilmesi mümkün değildir. Ve yine her bir ümmet için ve likulli ümmetin ecel. Her ümmet için de bir ecel var. Her ümmetin bir sonu var. Her ümmetin hastalanması ve sonra ölmesi ihtimali var. Bu ayet bütün ümmetlerin sonunda öleceğini mi ifade ediyor acaba? İbn Haldun'un da mukaddimesinde ifade ettiği gibi devletler doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Devletleri kuranların döneminde en kuvvetli çağını yaşarlar. Sonra onlardan sonraki nesil onlar kadar kıymetini bilmez ve yavaş yavaş hastalanmaya başlar ve daha sonra gelen nesiller daha da kıymetini bilmezler ve işte o zaman çöker gider. Devletler gibi ümmetler de aynı kanunlara tabi. Geçmişte ümmetin nasıl kurulacağını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize gösterdi. Ama ümmetin nasıl çökeceğini, nasıl hastalanacağını ve hastalandıktan sonra daha ne kadar ayakta kalabileceğini, yasalarını bize anlattı Kur'an ve sünnet. Allah'ın kitabı anlattı, peygamber bize anlattı. Fakat biz o yasaları anlamak istemedik, üzerinde durmadık. Sanki ümmet bir defa kuruldu artık yıkılmaz gibi düşündük. Bir defa o büyük devlet, o koca ümmet kurulduğuna göre artık bir daha çökmez zannedildi. Halbuki geçmişte de nice ümmetler kurulmuştu ve onlar da yok olup gitmişlerdi. Ümmeti kuran Allah Azze ve Celle, ümmetin nasıl çökeceğinin de bize kurallarını, yasalarını anlatır. Kur'an buyurur ki ve izâ eredne en nuhlike karye, biz bir memleketi helak etmek istediğimiz vakit, emerne mutrafihe, onun o şımarık zenginlerine emrederiz. Bir memleketin helak etmek istediğimizde onun şımarmış zenginlerine, kodamanlarına, reislerine emrederiz. Fefesekû fîhe, onlar orada günahlar işler, azgınlık yapmaya başlarlar. Fehakka aleyhel kavl, o zaman oranın üzerine azap sözü hak olur. Ve Allah'ın azabı gelir. Fedemmennâhe tedmîrâ, orayı kökünden kuruturuz, tarumar ederiz. Allah Azze ve Celle bu ayetiyle bize sadece tarihi bir bilgiyi vermiyor. Yahut sadece ne yapacağını söylemiyor. Bize bu işin yasalarını öğretiyor Allah.
ne zaman bir toplumu helak ediyor, hangi aşamalarla helak ediyor, nasıl oluyor da bir ümmet yok oluyor, Allah bize onun kanununu açıklıyor. Bizden evvel de nice ümmetler geldi geçtiler. O ümmetlerin de birçoğu helak edildi. Bazıları birdenbire helak edildi. Bazıları daha uzun süre, bazıları gençlik döneminde helak edildi. Bazıları ihtiyarladıktan sonra helak edildi. Nasıl ki bir insan bazen gençken ölür, hastalanır. Bazen trafik kazasıyla gider. Bazen de insan yaşlandığı zaman ölür. Ümmetlerin ölüşü de acaba böyle midir? Aynı kanunlara mı tabidir? Ümmetler trafik kazasıyla gitmezler. Ümmetler kanser hastasına benzerler. Yavaş yavaş hastalanırlar ve sonunda ölürler. Ümmetlerin yok oluşu, çöküşü bu şekilde bir takım aşamalarla olur. Ve Allah Azze ve Celle koskoca ümmeti bir anda yok etmez. Allah'ın o ümmeti yok etmesi için önce ikaz eder. Kur'an öyle buyurur çeşitli ayetlerinde. Allah buyurur ki biz bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman o memleketin günahkar, şımarmış elebaşılarını emrederiz. Onlar orada fıskı fücur işler, azgınlık yapar, Allah'a karşı savaş açar. İşte o zaman bizim azabımız hak olur. Ve biz her ne zaman bir ümmeti yaratmak istersek, bir peygamber göndermek istediğimiz zaman o memlekete kıtlık veririz, sıkıntı veririz, ta ki o peygamberi kabul etmeye hazır hale gelsinler diye. Başka türlü o peygamberi kabul etmeyeceklerse, peygambere karşı gelecek, isyan edeceklerse, öyle bir toplum ise Allah Azze ve Celle onları sıkıntıyla, darlıkla imtihan eder ve peygamberi kabul etmeye hazır hale getirir onları. Ve sonra onlara peygamber gönderildiği zaman artık onlar sıkıntı içinde olduklarından, Allah'a yalvardıklarından dolayı onu kabul etmek zorunda kalsınlar diye, fakat yine de birçokları o peygamberlere karşı savaş açarlar. Ama yine de Allah Azze ve Celle istediği zaman bir ümmet meydana getirir. Ve o ümmet görevini yapmaya başlar. Fakat sonra dünyaya dalmaya başladığı zaman ümmetler yok edilmeye başlanır. Kur'an-ı Kerim buyurur ki, ümmetler risaleti taşımadıkları zaman, görevlerini yerine getirmedikleri zaman parçalanırlar. Allah Azze ve Celle buyurur ki وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمَا biz onları yeryüzünde parça parça topluluklar haline getiririz. Onlar vazifelerini yerine getirmediklerinden dolayı geçmişte İsrailoğullarına ve başka bazı ümmetlere uygulanan yasa Müslümanlara da uygulanır. Onlar da parçalanırlar. Yahudilere Allah Azze ve Celle kendi kutsal kitaplarında şöyle demişti. Size vermiş olduğum vazifeyi yerine getirmediniz. Yeryüzünde cihad edecektiniz. Haramlara engel olacak ve bir medeniyet meydana getirecektiniz. Fakat o görev yerine getirmediniz. Ben de sizi milletlerin arasında bölüştüreceğim. Sizi milletlerin arasında paylaştıracağım. Üzerinizden kılıç kalkmayacak. Bu şekilde cezalandırılacaksınız. Demek ki bir ümmet verilen vazifeyi yerine getirmediği zaman Allah Azze ve Celle'nin kanunu budur. Çiftçilikte başarılı olmak isterseniz toprakla ilgili Allah'ın koymuş olduğu kanunları bilmelisiniz. İnsan vücudunu tanımak isterseniz, insanın hastalıklarını tedavi etmek isterseniz, insan vücuduyla ilgili konulmuş olan kanunları bilmelisiniz. Herhangi bir alanda başarılı olmak istiyorsanız o alanda Allah'ın koyduğu yasaları bilmeniz gerekir. İşte Allah Azze ve Celle ne zaman ümmetleri yok ediyor, onun yasalarını bilmezseniz tabii ki ümmetiniz çöker. benim ümmetim doğru yoldadır demeniz kafi gelmez. Geçmiş ümmetler neden helak edildilerse aynı şekilde bizim de sonumuz öyle olur. Allah Azze ve Celle onun için bize yasalarını anlatır kitabında. Kur'an-ı Kerim buyurur ki Secde suresinde, biz onlara o büyük azabı tattırmadan evvel yakın azabı tattırırız. O büyük azabı, ümmetin helak edilmesi, yok edilmesi azabını, kılıçtan geçirilmesi azabını tattırmadan evvel biz onlara yakın azabı tattırırız. Yani aşama aşama ümmet yok olur. Önce küçük mağlubiyetler yaşar. Başına küçük belalar gelir. O belalardan alması gereken dersi almaz. İşte o zaman Allah onları büyük azapla karşılaştırır. Osmanlı da böyle olmadı mı? Osmanlı birdenbire mi yıkıldı? Trafik kazasıyla mı gitti Osmanlı? Hayır, Osmanlı da diğer ümmetler gibi kanserle gitti. Allah Azze ve Celle onları uyarmak için bir takım musibetler başlarına getirdi. Koskoca Osmanlı savaş kaybeder mi? Savaş kaybetmeye başladı. Muhasara etmiş olduğu Viyana'yı, kuşattığı Viyana'yı artık zapt edemiyordu. Osmanlı fetihlerini gerçekleştirirken daha evvel böyle zorlanmıyordu. Artık hastalanmıştı. Hasta olduğundan dolayı artık zaferi kolay kolay elde edemiyordu. Ve işte bu bir ikaz idi, anlaması gerekiyordu. Anlamadı. Yavaş yavaş ümmet çöküyor, hastalanıyordu aslında. Fakat bunu anlamadılar. Ve sonunda işte Birinci Dünya Savaşı patladı. Ve hastalanmış olan ümmet artık tamamen yatağa düştü. Ve neredeyse ölecek hale geldim. Eğer peygamberimizden sonra bir peygamber daha gelecek olsaydı ümmet ölmüştü. Peygamberimizden sonra başka bir peygamber gelmeyeceği için, başka bir kitap gönderilmeyeceği için bu ümmet kıyamete kadar gönderilmiş, vazifelendirilmiş olan bir ümmet olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle onun tamamen ölmesine müsaade etmedi. Yoksa yapmış olduğumuz hatalar az değildi. Allah bizi defalarca ikaz etti. Osmanlı 1299'da kuruldu. 300 sene kadar her gün yükseldi, yükseldi, yükseldi. Daha evvel peygamberimizden itibaren ele alacak olursanız, Allah Resulü'nden itibaren yükseliş devam etti. 600'lü yıllardan itibaren, hicretten itibaren yükseliş devam etti. Ta 1600'lere kadar, yaklaşık 1000 sene, 1100 sene kadar ümmet her gün yükseldi. Fakat daha sonra yorgunluk alametleri başladı. Hastalanmaya başladı. Hastalanmanın sonucunda elbette ki gerisi gelecekti. Neden hastalandım? Neden ümmetler çöker? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Buyuruyor ki Allah Resulü, bir zaman gelecek, sizin üzerinize başka milletler saldıracaklar, sizden çekinmeyecekler, sizden korkmayacaklar. Ya Resulallah dediler, o gün sayımız azalacak da ondan dolayı mı bizden korkmayacaklar? Efendimiz buyurdu ki hayır, tam tersine o gün sayınız çekirgeler kadar çok olacak. Ama dünyada bir kıymeti harbiyeniz kalmayacak. Dünya milletleri arasında kıymetiniz kalmayacak. Neden ya Resulallah dediler? Çünkü dedi kalbinizde vehn olacak. Vehn nedir ya Resulallah dediler. Buyurdu ki kerahiyyetul mevt ve hubbud dünya. Dünya sevgisi, ölüm korkusu. Bu ikisi kalbinizde olduğu zaman görevinizi yapmayacaksınız. Görevinizi yapmadığınızda korkaklaşacaksınız. Ölümden korkacaksınız. Dünyayı seveceksiniz. İşte o zaman sizden korkmayacaklar ve size saldıracaklar. İşte bu ümmetin yok oluşunun başlangıcı. Ümmetlerin hasta oluşu böyle başlar. Hastalıklarının başlangıcı dünya sevgisidir. Ümmetler bu şekilde yok olurlar. Kur'an buyurur, bizi ikaz eder. Hiçbir mazeretimiz kalmasın diye. Kıyamet gününde ya Rabbi bilmiyordum demeyelim diye. Kur'an bize yasaları anlatır. Ümmetler nasıl helak edilirler? Hangi yasalara bağlı kalırlar? Mecburen bağlı kalırlar. Bir kafir de şu bardağı bıraksa yere düşer. Bir Müslüman da bardağı bıraksa yere düşer. Kafire ayrı bir kanun, Müslümanlara ayrı bir kanun yok. Hepsi aynı kanuna tabidirler. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Müslümanlara özel bir torpil yapacak değil. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanların hayrına çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Ümmet demek yeryüzünde vazifesi olan topluluk demek. Ümmet demek yeryüzünde görevli olan, yeryüzünde adaleti sağlamakla vazifeli olan topluluk demek. Allah bize ümmetsiniz diyor. Demek istiyor ki vazifelisiniz. Ümmet imamla aynı kökten gelir. İmam nasıl ki toplumun önündedir, ümmet de aynı şekilde dünyanın önünde, insanlığın önünde imamdır, sorumludur, yetkilidir. Yeryüzünde adaleti tesis etmekle vazifelidir. Ve Allah Azze ve Celle işte ümmet olanlara bir vazife vermişti. Yeryüzünde İslam medeniyetini kurmak ve o medeniyete sımsıkı sarılmak, o medeniyetin hastalanmamasını sağlamak ve dimdik ayakta kalmasını sağlamak. Fakat öyle olmaz. Kur'an bize haber verdi. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَحْلُكَ. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Geçmiş ümmetlerin yaptığı hatayı yapmayın. Geçmiş ümmetler dünyaya daldıklarından dolayı helak edildiler. Geçmiş ümmetlerin kalbine dünya sevgisi girdiğinden dolayı, görevlerini yapmamaya başladıklarından dolayı helak edildiler. Ey müminler, onlara uygulanan kanun size de uygulanır. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَحْلُكَ. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Ümmetinizi kaybetmeyin. Bir ümmet meydana getirebilmek için bir peygamber gerekir. Yeniden bir peygamber gelmeyecek. O halde kendinizi tehlikeye atmayın. Yeryüzünde gücünüzü, kuvvetinizi kaybedersiniz. O duruma gelmeyin. Hastalanırsınız. Ümmetin hastalanması nasıl olur? Ümmetin sağlık dönemleri nasıldır? Hastalık dönemleri nasıldır? Ümmet sağlıklıyken fikri düzeltir, düşünceyi düzeltir, inancı düzeltir. Ümmet hastalanmaya başladığı zaman kişilerle uğraşmaya başlar. Ne zaman ki ümmet eşya ile ilgilenmeye başlar, artık o zaman ölür. Bir ümmet sıhhatliyken inancı düzeltir, inançla ilgilenir. Çünkü bir medeniyeti kuracak olan inançtır. Her inanç farklı bir medeniyet meydana getirir. Onun için evvela sıhhatli dönemindeyken ümmetler, onlar tevhid anlayışını yerleştirmişlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı anlayışını, göklerde Allah'ın dediği olduğu gibi yeryüzünde de Allah'ın dediği olması gerektiği anlayışını, Hazreti İsa Aleyhisselam da ümmetine bunu öğretti. Bütün peygamberler de bunu öğretti. İsa İncil'lerde der ki, ey Rabbim, göklerde senin iraden gerçekleştiği gibi yeryüzünde de senin iraden gerçekleşsin. Göklerde senin dediğin olduğu gibi yeryüzünde de senin dediğin olsun. Hazreti İsa Aleyhisselam da bunu söyledi. Bütün peygamberler de aynı gerçeği ifade ettiler. Tevhidi öğrettiler. Allah'tan başka bir ilahın olmadığını, Allah'tan başka bir otoritenin olamayacağını, insanın haddini bilmesi gerektiğini, insanın Allah'ın dünyasında kul olarak yaşaması gerektiğini, özgür olmadığını, göklerde Allah'ın dediği olduğu gibi yeryüzünde de, bizim toplumumuzda da, ailemizin içerisinde de, kendi özel hayatımızda da Allah'ın dediğinin olması gerektiğini öğrettiler. Bütün peygamberlerin mesajı buydu. Fakat daha sonraları bu mesajı unutmaya başladılar. İşte o zaman ümmet hastalanmaya başladı. Tevhidi unutanlar hastalanmaya başlarlar. Hastalığın bir sebebi olur. Bir de belirtileri olur. Bir de merhaleleri olur. Hastalığın sebepleriyle hastalığın belirtilerini karıştıranlar hiçbir zaman ümmetin yıkılışının gerçek sebebini tespit edemezler. Hastalığın gerçek sebebi tevhidin unutulması, dünya sevgisinin kalbe girmesi iken, hastalığın belirtileri ise gördüğümüz bütün kötülükler, bütün günahlardır. Yeryüzünde Müslümanlarda meydana gelmiş olan bütün hastalıklar, açık saçıklıktan tutunuz da içkiye kadar, kumara kadar, uyuşturucuya kadar, kardeşin kardeşi öldürmesine varana kadar, yeryüzünde ne kadar hata var isem, ne kadar günah işleniyorsa bütün bunlar hastalığın belirtileridir. Hastalığın asıl sebebi bunlar değil. Hastalığın belirtilerini hastalığın sebebi zannederseniz hiçbir zaman hastalığı tedavi edemezsiniz. Bir insan hasta eden, yatağa düşüren bir mikrop olur. Fakat bir de onda bir takım belirtiler olur. Mesela kişinin ateşinin yükselmesi gibi. Ateşin yükselmesi hastalığın belirtisidir. Mikrobu değildir. Dolayısıyla eğer siz onun yüzünü yıkayacak olursanız ateşi belki bir an için düşer. Fakat biraz sonra tekrar ateş yükselir. Asıl olan mikropla uğraşmaktır. Mikropla uğraşmayanlar, onlar hastalığın belirtileriyle uğraşırlarsa hiçbir zaman hastalığı iyileştiremezler. Onun için kıymetli kardeşlerim, bir takım günahlarla uğraşanlar, toplumun açık saçıklığıyla mesela boğuşanlar, yahut ahlaki bir takım hatalarla boğuşanlar, bilsinler ki bunları halletseler bile yine de hastalık devam edecektir. İçkiyle, kumarla uğraşanlar, ahlaki bir takım zafiyetleri tedavi etmekle uğraşanlar, bilsinler ki bütün bunları halletseler bile hastalık devam edecektir. Çünkü hastalığın hakiki sebebi bunlar değildir. Hastalığın gerçek sebebi tevhidi unutmuş olmak ve dünya sevgisine kapılmak, ölümden korkar hale gelmek. Allah Azze ve Celle bize Yahudileri anlatır kitabında. Yahudilere dedin, şöyle emredildim. Girin şu şehre, girin. Orayı Allah size nasip edecek, fethedeceksiniz. Onlar dediler ki, ey Musa, fezheb ente ve rabbuke fekatile, inna hâhuna kaidun. Ey Musa, sen ve Rabbin gidin beraber savaşın. Biz burada oturuyoruz, savaşamayız. Orada çok güçlü bir millet var. Biz onlarla savaşamayız dediler. Allah buyurur ki, bunun üzerine onlara ceza verildi. Onlara Tih çölünde 40 yıl başıboş bir şekilde, serseri bir şekilde gezme cezası verildi. Çölde 40 sene gezdiler. 40 yıl boyunca çölde gezdiler ve Allah Azze ve Celle onları itaat etmediklerinden dolayı böyle cezalandırdın. 40 sene boyunca çölde bir o tarafa gittiler, bir bu tarafa. Halbuki Hazreti Musa onlara demişti ki, gelin Allah size şu toprakları vaat ediyor. Kutsal topraklar, gelin şu topraklara girin. Orayı fethedeceksiniz, gelin dediği halde onlar o görevi yerine getirmeyip Hazreti Musa'ya sen ve Rabbin gidin beraber savaşın demişlerdi. İşte o zaman Allah Azze ve Celle onları cezalandırmış idi. Kıymetli kardeşlerim, bu ümmetin de çöküşünün bir takım sebepleri olmalı. Bu duruma gelmesinin bir takım sebepleri olmalı. Yoksa Allah Azze ve Celle zulmedici değildir. Kur'an Hud suresinde değişik yerlerde, Kur'an değişik yerlerde ifade eder ki, bir millet, bir milletin insanları ıslah edip dururken, ıslah çalışmaları yaparken, emri bil maruf nehyi anil münker yaparken, Allah o milleti zulüm ile helak edici değildir. Bir millet kendi içinde ıslah çalışmaları yaparken, içlerinden iyiliği anlatan, kötülüklere engel olan, yeterli sayıda İslam davetçiler yetiştirmiş iken, Allah onlara zulmedecek ve onları helak edecek değildir. Demek ki Allah bir milletin içerisinde İslam davetçileri görevini yaptığı müddetçe onları helak etmiyor. Demek ki bizim ümmetimizin içerisinde bu görevi yapanlar azalmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı bir gemiye benzetir. Dünyayı bir gemiye benzetir ve buyurur ki, insanlar gemideki yerlerini kura ile paylaşmışlardır. Bir kısmı alt kata yerleşmiş, bir kısmı üst kata. Alttakilere su lazım olduğu zaman üst kata çıkmak zorunda kalıyorlardı. Çünkü su üst kattaydı. Ve kendilerince şöyle düşündüler. Bize ait olan geminin tabanından bir delik delsek, bize denizden bol miktarda su gelse dediler. Eğer üsttekiler alttakilere engel olmayacak olursa, üsttekiler alttakilerin gemiyi delmesine müsaade ederse, işte o zaman hep beraber helak edilirler. Ama eğer engel olacak olurlarsa, gemiyi deldirmezlerse, İşte o zaman hep beraber kurtulurlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ve dünyayı insanları buna benzetiyor. Geminin bağlı olduğu yasa fizik yasalarıdır. Maddi yasalar, ama toplumun bağlı olduğu yasa ise manevi yasalardır. Demek ki maddi yasa ile manevi yasa arasında bir bağlantı var. Demek ki Allah Azze ve Celle Peygamberinin diliyle bunu anlatmak istiyor. Demek ki yasa değişmiyor. Nasıl ki gemi batıyorsa toplum da öyle batıyor. Doğruyu bilenler, haram işleyenlere engel olmadıkları zaman Allah onlarla hepsini beraber batırıyor. Çünkü aynı gemidedirler. Cumartesi günü balık avlayan, haram işlemiş olan Yahudilere ceza verilirken de öyle olmadı mı? Cumartesi günü balık avlamayın denilmişti onlara. Onlar cumartesi günü balık avladılar. Ve Allah Azze ve Celle onları maymuna çevirdik buyurur. Ceza olarak onları maymuna çevirdik. Ve kunne lehum kunu kiredeten hasi'in. Aşağılık maymunlar olun dedik. Maymuna dönüştüler ve sonra helak edildiler. Bir kısmı cumartesi günü balık avladı, onlara böyle bir ceza verildi. Bir kısmı ise onlara engel olmaya çalıştılar. Kur'an buyurur ki onları kurtardık. O cumartesi günü balık avlama yasağını çiğneyenlerle mücadele eden İslam davetçilerini kurtardık. Görevini yapanları kurtardık. Ve sonra Bir kısmı da sessiz kalıyordu. Ne cumartesi günü balık avlıyordu, haram işliyordu ve ne de onlara engel oluyordu. Allah Azze ve Celle onlar hakkında bize bilgi vermiyor. Acaba onlar ne oldular? Cumartesi günü yasağını çiğneyenler helak edilirken, önce maymuna çevrilip ondan sonra helak edilirlerken, acaba onlara sessiz kalanlar ne haram işlemişler ve ne de haramlara engel olmuşlar? Acaba onlara nasıl muamele edildi? Kur'an o noktayı açıklamaz. Fakat Peygamberimiz açıklıyor. Allah Resulü buyuruyor ki, Allah içlerinde 18 bin kişinin de bulunduğu, peygamberlerin ameli gibi amele sahip olan 18 bin kişinin de bulunduğu bir memleketi helak etmek üzere azap meleklerini gönderdim. Sahabe-i kiram şaşırdılar. Ya Resulallah dediler, içlerinde 18 bin kişi de varmış. Nasıl oluyor da böyle bir memleket helak edilir? Melekler geldiler ve onların içinden bazıları geceleyin kalkmış namaz bile kılıyorlardı. Dediler ki, ya Rabbi, bunları mı helak edeceğiz? Geceleyin bile kalkmışlar, namaz kılıyorlar, bunları mı helak edeceğiz? Allah Azze ve Celle buyurur ki, evet, onları da helak edin, çünkü onlar haramlara engel olmadılar. Kendileri haramlara girmedilerse de o haramlarla mücadele etmediler. Onları da helak edin. Demek ki Allah'ın yasalarından birisi bu. Bir memlekette ıslah çalışmaları yapılmaz ise, bir memlekette günahlar umumi hale gelirse, günahlar çoğalır ve günahlara engel olanlar çok azalır ise, o zaman azap hepsine birden gelir. Sadece günahkara değil, hepsine birden azap gelir. Allah'ın yasası işte budur. Ve sonra merhale merhale çökerler. Ümmet sıhhatliyken tevhidi anlatır, düşünceleri ıslah eder, nefisleri ıslah eder. Fakat daha sonra hastalanmaya başladığı zaman kişiler birbiriyle uğraşmaya başlar. Ve sonra hastalık artar. Hastalık döneminde ümmet artık ümmet anlayışını bırakır, ırkçı olmaya başlar. Kimi Türkçü olur, kimi Kürtçü olur, kimi Arapçı olur. Irkçılık yapmaya başlarlar. Sonra aşiretçi olmaya başlarlar. Sonra aileci olurlar. Ve sonra ferdiyetçi ve bencil olmaya başlarlar. Ümmet kavmiyetçi ve aşiretçi olduğu zaman artık hastadır. Irkçılık yapılıyorsa ümmetin arasında, Türk Türklüğüyle övünüyor, babasını, anasını kendisi seçmediği halde, kendinin marifeti olmadığı halde onunla övünüyorsa, işte o zaman ümmet hastalanmaya başlamış demektir. Kavmiyetçi, aşiretçi olduğu zaman artık hastalık başlamıştır. Ve ne zaman ki aileci ve ferdiyetçi olursa artık o ümmet çöker. Ferdiyetçi olduğu zaman artık ümmet çökmüş demektir. Herkes yalnız kendisini düşünür, ailesini düşünür, bencilleşir ise, işte o zaman ümmet artık yoktur ve ölmüş demektir. Allah Azze ve Celle risaleti taşımayan ümmeti bu şekilde parçalar. Artık onlar hastalanmışlar, çökmüşlerdir. Ve artık ondan ötürü Allah'ın azabı gelecek ve o ümmeti helak edecektir. Ve sonrasında ise onlar parçalanacaklar. Parçalandıkları zaman artık Allah Azze ve Celle her bir parçayı imtihan edecektir. Nasıl ki Osmanlı parçalandı, ümmeti Muhammed'i ayakta tutan Osmanlı parçalandı. Ve sonra Allah Azze ve Celle her bir parçayı yeniden uyandırmaya başladı. İmtihan başladı. Her bir parça yeniden uyanışa geçti. 40 parça oldu, 50 parça oldu koskoca ümmet. Adı Suriye oldu, Mısır oldu, Türkiye oldu, Ürdün oldu. Parçalandım. Ve Kur'an buyurur ki, onlar o parçalandıktan sonra, biz onları böyle parça parça ederiz, daha sonrasında onları imtihan ederiz. İmtihandan sonra imtihanı kazanan nesil gönderilir arkalarından. Onların ardından yeni bir nesil gelir. Allah'ın kanunu bu. Önce Allah o görevi taşımayanları parçalar. Hastalanmış, ölmüş olan ümmeti parçalar. Daha sonra o parçaların içerisinden yeni hareketler zuhur eder. Ve sonra işte onlara Allah yeniden sancağı teslim eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyurur zaten. Ümmetinin parçalanacağını, ümmetinin çeşitli devrelerden geçeceğini haber vermiyor mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği habere birazdan temas edeceğim. Demek ki ümmetin yıkılışı bir takım yasalara göre oluyor. Ümmet bu şekilde önce hastalanır, o hastalık döneminde onlardan, İslam düşmanlarından, Allah'la savaşmış olanlardan bir takım maddi şeyleri almaya başlar. Ümmetin çöküşünün merhaleleri, ümmet önce maddi şeyleri alır, onlardan elbiselerini alır, onlardan bir takım buluşlar, icatlar alır. Kendisi o bilimi alacağına, kendisi ilimde derinleşeceğine, kendisi icatlarda bulunacağına onlardan hazır olarak alır. Matbaayı kendi icat edeceğine, matbaayı onlardan hazır olarak alır. Taksiyi, uçağı, telefonu kendi icat edeceğine onlardan hazır olarak alır. Halbuki senin peygamberin sana onlardan böyle al demedi. İlimlerini al dedi. İlim Çin'de de olsa gidin alın dedi İslam. Fakat onlar ilmini değil, onlardan maddi şeyleri aldılar. Sonra o maddi şeyleri alıp onların kültürlerini, adetlerini almayacağız dediler. Halbuki maddi şeyleri aldığınız zaman zaten çöküşünüz başlamış demektir. Ve onun sonrasında mutlaka onların kültürlerini ve sanatlarını da alırsınız. Maddi şeyleri aldıktan sonra onların kılık kıyafetini de alırsınız. Onların kültürünü aldınız. Onların sanatlarını alırsınız. Ve sonra onlardan kanunlarını alırsınız. Ve ondan sonra onlardan inançlarını da alırsınız. Ve işte kanunlarını ve inançlarını aldığınız zaman artık ümmet yoktur. Artık ümmet çökmüş demektir. Fakat hala ayakta durur. Tıpkı bir arabanın motorunun sönmesi gibi. Motor sönmüştür ama eski hızıyla biraz daha gider. Onun gitmesinden dolayı bazıları yanlış anlar ve hala araba gidiyor zanneder. Halbuki artık arabanın motoru sönmüştür. Aslında artık ümmet yoktur. Fakat bir takım güçlere dayanarak ayakta durur. Askeri güçlere dayanır, emniyet güçlerine dayanır, istihbarata dayanır, onunla ayakta kalır. Halbuki artık ümmet ölmüştür, motoru sönmüştür, benzini tükenmiştir. Fakat onlar onun farkında olmazlar. Kendilerini hala ayakta zannederler. Halbuki öyle değildir. Öyle olduk. Osmanlı 1900'lerden mi çöktü zannediyorsunuz? Osmanlı'nın çöküşü hakikatte 1700'lerde başladı. 1600'lerin ortalarında başladı. Lale devrine girdiğimiz zaman başladı. En güçlü olduğumuz zamanda başladı yani. En güçlü olduğumuz zaman, çökmeye başladığımız zamandır aynı zamanda. Çünkü güçlendiğimiz için o gücün elimizden gitmeyeceğini zannetmeye başladık. O gücün elimizden gitmeyeceğini zannettik. Ve halbuki Allah'ın yasası bizim için de geçerliydi. Dünyaya dalmaya başladık. Lale devrine girmeye başladık. İşte o zaman o lükse dalış bizim sonumuzu getirdi. Allah haber etmişti halbuki. Böyle davranırsanız sonunuz yoktur. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَحْلُكَ buyurmuştum. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın demişti ama biz kendimizi kendi ellerimizle tehlikeye attık. Ve sonra kıymetli kardeşlerim, kademe kademe bugün geldiğimiz noktaya geldik. Şimdi çok şeyler kaybettik. Dünyada hem hakim idik, hem dünyada adaleti tesis etmiştik. Bilim de bizim elimizdeydi. Sanat da bizim elimizdeydi. Hakimiyet de elimizdeydi. Hepsini kaybettik. Allah Azze ve Celle bize öyle buyurur. Allah size ayetlerini gösterecek. Size yardımını gönderecek. Ve siz onları tanıyacaksınız. Ve sonra Allah sizin ne yaptığınıza bakacak. Sizi imtihan edecek. Sizin ne yaptığınıza bakacak Allah. İşte öyle olmadım mesela Birinci Dünya Savaşı'nda. Ellerimizi kaldırmış Allah'a yalvarıyorduk. Düşmanlar her taraftan saldırıyordu. Ellerimizi kaldırmıştık, Rabbimize yalvarıyorduk. Rabbimizden yardım geldi. Sonra biz ne yaptık? Yardım eden Allah'tı. Saldıranlar düşmanlardı. İngiliz'i saldırdı, Fransız'ı saldırdı, Yunan'ı saldırdı. Sonra biz ne yaptık? Biz onlardan kanunlar almadık mı? Onlar bize saldırdığı halde biz onlardan kriterler ve değerlerini almadık mı? Onların kültürünü, sanatını almadık mı? Halbuki saldıranlar onlardı, kurtaran da Allah'tı. Nasıl yapabildik böyle bir şeyi? Kurtaran Allah, saldıranlar da onlar. Biz Allah'a yöneleceğimize tuttuk, onlara yöneldik. İşte o gün bugündür cezalandırılmaya devam ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, onlardan maddi şeyleri alırsanız gerisini de alırsınız. Bu şekilde başlar bu. Sonunda onların inançlarını da alırsınız. Onların düzenlerini alırsınız. Onların ideolojilerini alırsınız. Almadık mı? Şu anda mesela bütün İslam alemi demokrasiyi kurtarıcı olarak görmüyor mu? Onlardan onu almadık mı? Halbuki o demokrasinin hakim olduğu memleketlere bir bakın. Bir bakın onlar o demokrasi denilen sistem ile acaba mükemmel bir toplum meydana getirebilmişler mi? Anasını babasını sokağa atan bir nesil, Allah'a şirk koşan bir nesil, Allah'a itaat etmeyip liderlerine itaat eden, kula kulluk yapan bir nesil ve bütün haramların olduğu, uyuşturucunun her türlüsünün olduğu, ahlaksızlığın her türlüsünün olduğu bir nesil. Öyle bir nesil gelmedi mi oralardan? Demek ki onların o sistemi onlara bile fayda vermemiş ki bize fayda versin. Ve sonuçta işte onların nizamlarını da aldık. İşte o zaman zaten artık ümmet çökmüş demektir. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ümmetinin bu dönemlerini haber veriyor. Bunların olacağını haber ediyor. Buyuruyor ki hadiste, bu din nübüvvetle başladı, peygamberlikle başladı. Allah'ın istediği kadar böyle devam eder. Sonra raşit halifeler gelir. Raşit halifeler dönemi de Allah'ın istediği kadar bir süre devam eder, yani 30 sene. Sonra ısırıcı meliklik, yani padişahlık dönemi gelir. O da Allah'ın istediği kadar devam eder. Yani 1900'lere kadar devam eder. Sonra cebir ve zulüm dönemi, diktatörlük dönemi gelir. ve o da Allah'ın istediği kadar devam eder. Ve sonra yeniden yeryüzünde İslam hilafeti kurulur. Yeniden yeryüzünde Allah'ın istediği bir nizam meydana gelir. Allah Azze ve Celle 5. dönemi yaratır. Ve yeniden yeryüzünde İslam hakim olur ve İslam medeniyeti kurulur. Öyle bir devlet ve medeniyet kurulur ki gökler ondan razıdır. Yeryüzü ondan razıdır. Gökten rahmet boşalır. Yeryüzü kendi içindeki hazinelerini dışarıya fışkırtır. Bu şekilde her tarafta bolluk ve bereket olur. Allah Resulü ümmetinin geleceğini bu şekilde dönemlere ayırıyor. Bize müjde veriyor. Böyle olacağını haber ediyor. Evet, bir dönem Raşid halifeler gelecek. Sonra iş yavaş yavaş bozulacak, padişahlığa dönüşecek. Sonra biraz daha bozulacak ve cebir, zulüm, diktatörlük alıp başını gidecek. Ve bizim dirilişimizi engelleyebilmek için, kıymetli kardeşlerim, dirilişimizi engelleyebilmek için onu yapacaklar ve yaptılar. Dünyanın her tarafında diktatör sistemler, daha doğrusu Orta Doğu'nun diyelim, İslam alemi diyelim, İslam aleminin her tarafında diktatör sistemler meydana getirdiler. Peygamberimizin dediği gibi 4. dönem cebir dönemi, zulüm dönemi olacak buyuruyordu. Gerçekten de öyle oldu. 1900'lerden itibaren yaklaşık 80-90 yıldır cebir dönemi, zulüm dönemi devam etti. Ümmet-i Muhammed her tarafta zulüm altında kaldı. Milyonlarca şehit verdik. Afrika'sından tutun ta Irak'ına kadar, Türkiye'sine kadar, Ürdün'üne kadar, Arabistan'ına kadar her tarafta diktatör sistemler yoluyla zulümler yapıldı. Afrika sömürüldü. 100 milyon Afrikalı öldürüldü. 100 milyonu Avrupa'ya götürüldü esir olarak. Orada sadece 100 milyon Afrikalı bırakıldı. Onlar da kadınlar, çocuklar, sakatlar. Afrika'yı sömürdüler. Ve sonra Orta Doğu 1. Dünya Savaşı ile birlikte paramparça edildi. Ve her bir parçada diktatörlükler meydana getirildi. Şöyle bir bakın, Orta Doğu'yu şöyle bir düşünün kıymetli kardeşlerim. Irak'a gidin, diktatörlük. Suriye'ye gidin, krallık. Ürdün'e gidin, krallık. Kuveyt'e gidin, krallık. Arabistan'a gidin, krallık. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidin, krallık. Devrimden evvel İran'a gidin, krallık. Bütün Orta Doğu'da, her tarafta krallıklar meydana getirildi. Neden acaba? İslam'ın dirilişini engelleyebilmek için çözüm olarak bunu buldular. Bütün Orta Doğu'da krallıklar meydana getirildi. Dirilişi engelleyebilmek için bundan başka bir çare bulamadılar. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi 4. dönemde zulüm oldu. Efendimizin haber verdiği 4 dönem gerçekleşti. Ve şimdi 5. dönem gerçekleşiyor yavaş yavaş. 4. dönemle 5. dönemin arasında bir yerdeyiz. Şu anda bir taraftan zulüm devam ediyorken, bir taraftan da uyanış hareketleri başlamış, devam ediyor. Peygamberimizin haber verdiği dönem geliyor. Yavaş yavaş ümmet diriliyor. O dirilişin yasalarını eğer anlarlarsa, o yasalara göre davranırlarsa elbette ki ümmet daha hızlı bir şekilde dirilecektir. Dirilişimizin yasalarını Kur'an bize haber eder. İnnallâhe lâ yugayru mâ biqavmin hattâ yugayru mâ bi'enfusihim. Allah bir millete verdiği nimetleri değiştirmez. Bir millete verdiğini Allah değiştirmez. Ancak o millet kendi nefislerinde olanı değiştirinceye kadar, ancak o zaman Allah onları değiştirir. İster güzel nimet, isterse şerli nimet, fark etmez. İster İslam nimeti, isterse küfür ile cezalandırılması, Allah'ın bir millete vermiş olduğu o nimetleri değiştirebilmesi için o milletin kendi nefsini değiştirmesi gerekir. Dirilmek istiyorsa Müslümanlar, Allah bu işin kanununu açıklıyor bize. Dirilmek istiyorlarsa şayet, bilmelidirler ki bu işin çözümü nefislerin değiştirilmesidir. Nefisler değiştirilmeden makam perestler değiştirilecek olsa bile bir şey değişmeyecek. Nefisler değiştirilmeden, ona göre eğitim programları yapılmadan, istediğiniz kadar belediye başkanlarını değiştirin, istediğiniz kadar başbakanları değiştirin, bir yere varmanız mümkün değil. İnna Allah la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi enfusihim. Allah bu işin kanununu açıklıyor. Bu kanun değişmez. Ve len tecide li sünnetillahi tebdila. Ve len tecide li sünnetillahi tahvila. Allah'ın yasalarında, sünnetinde bir değişiklik ve bir dönüşüm bulamazsınız. Hiçbir zaman Allah'ın yasası değişmez. Dolayısıyla Allah bize bu işin yasasını söylüyor. Demek bu işin yasası budur. Evvela o nesil kendi nefislerinde olanı değiştirecekler. Bütün peygamberler nefislerin ıslahı için çalıştılar. Nefisler ıslah edilmeden o toplumun değişmeyeceğini, Allah'ın vermiş olduğu nimetin değişmeyeceğini peygamberler biliyorlardı. Peygamberlere bakın. Allah'ın toplumlar için koymuş olduğu yasaları keşfedin. Peygamberlerin hayatına bakın. Allah'ın sünnetlerini anlayın. Hangi yasalar geçerli dünyada? Peygamberlerin sünneti Allah'ın sünnetlerini gösterir size. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü haber verdi bize. Ümmetin geleceğine dair bize müjdeler verdi. Dördüncü dönemde zulüm olacak ama ondan sonra tekrar beşinci dönemde İslam'ın hakimiyetini haber verdi Müslümanlara. Nasıl ki Allah Azze ve Celle peygamberine ve bütün ümmetine haber ediyor, müjde veriyordu ve Duha suresinde. Mâ vedda'ke rabbuke ve mâ kalem. Ey Resulüm, Rabbin seni terk etmedi. Rabbin sana kızmadı. Seni yalnız bırakmadı. Üzülmem. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Rabbin sana verecek, sen razı oluncaya kadar verecek, sana koskoca bir ümmet verecek, üzülmem.
Tekbir! Tekbir!
Bu ayet geldiği zaman Müslümanlar 3-5 kişiden ibaretlerdi. Allah o zaman öyle buyurdu. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Gelecek günler senin için daha hayırlı olacak. Gelecekte ümmetin büyük bir ümmet olacak. Senin ümmetinin içerisinden alimler çıkacak. İnne atayna kel kevser. Senin neslinden büyük bir ümmet meydana gelecek. Biz sana Kevser'i verdik. Sana Hayru Kesir'i verdik. Sana her türlü nimeti vereceğiz. Daha verilmemişken Allah verdik diyordu. Çünkü Allah için zaman söz konusu değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki İstanbul'un fethedileceğini haber veriyor ve aynen çıktı. İran'ın, Yemen'in, Habeşistan'ın fethedileceğini haber verdi, aynen çıktı. Hazreti Ömer'in şehit edileceğini, Hüseyin'in şehit edileceğini haber verdi, aynen çıktı. Allah Resulü'nün vermiş olduğu haberler Allah'ın Resulü olduğu için aynen çıktığı gibi bu verilen haber de aynen çıkıyor. Şu anda dünyanın her tarafında başlamış olan İslami hareketler, biraz evvel de dediğim gibi o kanunun gereği, Allah görevini yapmayan, hastalanan ümmeti çökertir, onları sonra parçalar, sonra onları imtihanlara sokar ve sonra onlardan sonra yeni nesiller getirir. Koskoca ümmeti yeniden Allah bu şekilde ayağa kaldırır. Allah'ın helak etmesi de rahmettir. Nasıl ki Nuh'un tufanında Allah bütün kafirleri helak etti, Müslümanları bıraktı. Nasıl ki Lut aleyhisselamın kavmi helak edildi, Müslümanlar bırakıldı. Nasıl ki birçok kavim böyle helak edildi. Allah'ın helaki de bir rahmettir. Onun lütfu da hoştur, kahrı da hoştur. Eğer Allah onları helak etmeseydi, insanlık kafir olarak devam edecek ve kafirlerin hakimiyeti altında kalacaklardı. Ama Allah onları helak etti ve onlardan sonra yeni nesiller meydana getirdi ve Müslüman nesiller meydana geldi. Bu Allah'ın bir rahmetiydi. Aynı şekilde Allah ümmet de böyle görevini yapmadığı zaman onları yok eder ve onun yer onları parçalar. İlk bakışta belki hayırsız gibi görünür, kötü gibi görünür. Halbuki Allah'ın lütfu da hoştur, kahrı da hoştur. Çünkü Osmanlı'yı hatırlayın. 1700'lerde, 1800'lerde o durumları hatırlayın. Biz 1000 sene Müslümanlar olarak 1000 sene yeryüzünde dünyanın hakimiyetini elinde tutmuş bir ümmet olduğumuz halde bunu yavaş yavaş terk ettik. Ümmetimiz yoruldu. Medeniyetimizde yorgunluk alametleri görüldü. Bunun üzerine bir takım zafiyetler belirmeye başladı. Ve işte ondan sonra bu yarışta geride kalmaya başladık. Batı bizden bilimi aldı. Bizdeki matematiği, fiziği, kimyayı, tıbbı, astronomiyi aldı. Tercümeler yaptı ve kendisi geldi, bizi geçti. Bizim ümmetimiz çökmeye başladığı zaman Batı Rönesans hareketini gerçekleştirdi. Zaten bizim ümmetimiz hastalanmasaydı, çöküş alametleri göstermeseydi Batı bu kadar da güçlenemeyecekti. Bizim ümmetimizin çöküşünden istifade ederek Rönesans'ı başardı. Bizden almış olduğu bilim ile Rönesans'ı başardı. Ve sonra bizi gelip geçti. Biz onlarla karşılaştığımız zaman 1800'lerde şok dönemi geçirmeye başladık. Birinci dönem. Ümmetin Batı medeniyetiyle, daha doğrusu Batı tekniği ve teknolojisi ile karşılaştığında geçirdiği birinci dönem. Şok oldu Müslümanlar. Kendilerini üstün görüyorlardı Müslümanlar. Bir de baktılar ki Batı onları gelmiş ve geçmiş. O zaman şok oldular ve onlardan bazıları Batı'ya hayranlık duymaya başladılar. Fakat sonra bu dönem atlatıldı. Batı'nın gerçek yüzünü yavaş yavaş anlamaya başladı Müslümanlar. Anlamayanlara da Allah Azze ve Celle Birinci Dünya Savaşı ile anlattı. Onlar Batı'nın teknolojisini medeniyet zannettiler. Modern hayat ile teknoloji ile medeniyetin farklı olduğunu anlamadılar. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onların anlaması için onlara düşmanın saldırmasını takdir etti. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasının bir hikmeti de budur. Batı'nın gerçek yüzünü anlayalım diye, teknoloji ile medeniyetin farklı olduğunu anlayalım diye Batı bize saldırdı ve biz o zaman Batı'nın gerçek yüzünü gördük. İşte o zaman şok dönemini atlatmaya başladık. Medeniyetle teknolojinin farklı olduğunu anladık. Ondan sonra ikinci döneme geçti Müslümanlar. 1920'lerden 30'lardan sonra Müslümanlarda savunma görüyoruz. Yavaş yavaş savunmacı zihniyetler çoğalmaya başladı. Yavaş yavaş artık Müslümanlar Batı karşısında eziklikten kurtuluyor ve bir taraftan ezikliği atarken bir taraftan da İslam'ı savunuyor ve mesela şöyle eserler meydana getiriyorlardı. İslam'da kadın hakları, İslam'da işçi hakları, İslam'da fikir özgürlüğü, İslam ve demokrasi gibi, İslam'ın bilime verdiği önemi anlatan kitaplar gibi bir takım eserler meydana getirmeye başladılar. Ve bu şekilde İslam'ı savunduğunu düşündüler. Halbuki İslam'ın savunmaya ihtiyacı yoktu. Müslümanlar medeniyetin sahibidirler. Madden ileride olduğumuz 7. asırdan 1700'lü yıllara kadar 1000 sene nasıl ki dünyanın hakimiyeti bizim elimizde idi, o zamanlar nasıl kendimizi üstün görüyorduysak manen gene üstün olduğumuzu bilmeliydik. Madden çökmüş olsak bile o üstünlük duygusunu kaybetmemeliydik. Kur'an bize öyle emrediyordu. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Üzülmeyin, gevşemeyin. Siz eğer hakikaten iman etmişseniz gene üstün olanlar sizlersiniz. İnanç olarak siz üstünsünüz. Sizin inancınız tevhid inancıdır. Allah'tan başka bir otorite tanımıyorsunuz. Bu üstün bir inançtır. Sizin değerleriniz onların değerlerinden üstündür. Size verilen kanunlar Allah'ın kanunlarıdır. Onlarınkinden üstündür. Onlarınkinde hata olma ihtimali vardır. Çünkü insan mahsulüdür. Sizinki ise Allah'tandır. Hata olma ihtimali yoktur. Üstünlük duygusuna sahip olmalısınız. Siz her yönden onlardan üstünsünüz. Allah Azze ve Celle bize üstünlük duygusu veriyor. Neden veriyor? Onların karşısında eziklik duygusuna kapılmayalım diyen.
Tekbir! Tekbir!
Onların karşısında eziklik duymayalım. Onlardan kanunlar, nizamlar almayalım. Onlardan kriterler almayalım. Onların örf adetlerini almayalım diyen. Onlardan üstün olduğumuz duygusunu bize veriyor ki biz onlardan hiçbir şey almayalım ve biz onlara kendi medeniyetimizi vermemiz gerektiğini bilelim ve bunu unutmayalım. Ama Müslümanlar bunu unuttular. Madden ileride oldukları asırlarda batıdan kendilerini üstün gören Müslümanlar madden gerileyince bu sefer eziklik duymaya başladılar ve bu şekilde yavaş yavaş çöküntü dönemine girmeye başladılar ve Allah Azze ve Celle bizi o dönemden de kurtardı. Şu anda Müslümanlar yavaş yavaş o savunma dönemini atlatıyorlar. Müslümanların savunma yapmaya ihtiyacı yok. İslam'da bilimin önemli olduğunu anlatmaya ihtiyaçları yok. İslam'da kadın haklarını anlatmaya ihtiyaçları yok. İslam nizamının üstünlüğünü anlatmaya ihtiyaçları yok. Zaten İslam Allah'tan olduğuna göre bu şekilde savunmaya ihtiyacı yoktur İslam'ın. Bir Müslüman kızımız, başörtülü kızımız eğer başörtüsünü savunmaya kalkıyorsa hata ediyor. Fikir özgürlüğünden dolayı başını örttüğünü söylüyorsa hata ediyor. Eğer Müslümanlar bugün insan haklarından dolayı, eşitlikten dolayı başörtüsünü savunuyorlarsa hata ediyorlar. İslam'ın böyle savunmalara ihtiyacı yok. Kıymetli kardeşim, sen özgür olduğun için mi başını örtüyorsun yoksa Allah emrettiği için mi? Eğer özgür olduğun için başını örtüyorsan bu ibadet değil. Sen eğer böyle tercih ettiğin için örtüyorsan bu ibadet değil. Allah emrettiği için örtüyorsan bu ibadettir. Ve sen savunma yapmamalısın. Taarruza geçmelisin. Demelisin ki doğru olan budur. Öbürü yanlıştır. Çünkü benimki Allah'tandır. Seninki ise kendi nefsindendir. İşte bu, bunu söyleyenler üçüncü kuşak Müslümanlardır. Şok dönemini atlatmış, savunma anlayışından da kurtulmuş ve Batı'nın medeniyetinin medeniyet olmadığını anlamış ve Batı medeniyetine fikren taarruz eden, onu reddeden Müslümanların dönemi. Artık 2000'lerin Müslümanları üçüncü kuşak Müslümanlar olmak zorundadırlar. Ve şunu bilesiniz ki, Büyük Orta Doğu Projesi de gösteriyor ki, artık bundan sonra üçüncü kuşak Müslümanların devri geliyor. Artık şok dönemini Müslümanların ekseriyeti atlattılar. Batı karşısında eziklik duyanlar artık azaldı. Savunma yapanlar da artık azalıyor. Ve yavaş yavaş Batı medeniyetini reddeden, İslam medeniyetini kabul eden, onun dışında bir medeniyet kabul etmeyenlerin devri geliyor. Kıymetli kardeşlerim, dirilişimiz işte bu aşamalarla gerçekleşiyor. Biraz evvel hangi aşamalarla çöktüğümüzü anlatmıştım. Ve işte şimdi de dirilişimiz bu aşamalarla gerçekleşiyor. Yavaş yavaş o savunma psikolojisinden kurtuluyoruz. Almanya'dan bir kardeşimiz telefon açmıştı bir zamanlar. Dedi ki, hocam burada ilahiyat bitirmiş, orada imamlık yapan bir kardeşimiz. Dedi ki, burada papazlarla görüşüyoruz. Bize 11 Eylül saldırısından dolayı bir takım sorular soruyorlar. Terörist İslam diyorlar. Kan döken İslam diyorlar. Bir takım şeyler söylüyorlar. Bunlara karşı nasıl savunmalıyız? Dedim ki, neden savunma ihtiyacı duyuyorsun? Neden savunmacısın? Taarruz etmek senin hakkındır. Senin taarruz etmen lazımken onlar mı sana taarruz ediyor? Sen taarruz edeceksin ve diyeceksin ki, evet bilmiyoruz. O 11 Eylül saldırısını kim yaptı halen de bilinmiyor. Belki de Batılılar kendileri yaptılar. Büyük ihtimalle de öyledir. Fakat Irak'ı kimin işgal ettiği biliniyor. 1,5 milyon Müslümanı orada kimin öldürdüğü biliniyor. Bizim taarruz etme hakkımız var. Bizim Batı medeniyetinin çirkefliğini söyleme hakkımız var. Biz Batı medeniyetine terörist diyebiliriz. Buna hakkımız var. Onların bize böyle deme hakları yok. Ve biz İslam'ı savunmuyoruz. Biz Batı medeniyetine taarruz ediyoruz.
Tekbir! Tekbir!
O medeniyetin medeniyet olmadığını söylüyoruz. Uzaya gitmek başka bir şey, medeni olmak başka bir şey. Anasını babasını sokağa atanlar medeni olamaz. Kadını şehvet aracı haline getirenler medeni olamaz. Kadını üretim aracı olarak görüp çocuk doğurmasından ve bir nesil meydana getirmesindense mal üretmesini daha önemli görenler medeni olamaz. Maddi şeyleri maneviyattan üstün görenler medeni olamaz. Köpekten başka dostu kalmayanlar medeni olamaz. Uyuşturucunun her türlüsüne batmış olanlar medeni olamazlar. Biz taarruz etme hakkına sahibiz. Yüzlerce milyon insanımızı şehit ettiler şu son 100-200 sene içerisinde. Neden savunma yapacakmışım? Taarruz benim hakkımdır. Öldürülen benim. Namusu kirletilen benim. Neden savunacakmışım? Dünyanın her tarafında katledilen biziz. Biz mi savunacağız? Batılılar kendilerini savunsunlar. O kadar iğrenç şeyler yaptılar ki, hiçbir zaman Avrupa medeniyeti sevilmedi. Çünkü hiçbir zaman insanlığa hizmet etmedi. Sadece ve sadece kendini düşündü. Bencil Avrupa medeniyeti, emperyalist Avrupa, Amerikan medeniyeti, sadece kendini düşünen, kendi insanına karşı hümanist, dışarıya karşı emperyalist. Böyle bir medeniyet, medeniyet sayılamaz. Sadece kendini düşünen bu medeniyeti reddediyoruz. Biz İslam'ı savunmuyoruz. Biz İslam doğrudur demiyoruz. Biz İslam haktır demiyoruz. Biz İslam'dan başka hak yoktur diyoruz. İslam'dan başka bir hak mevcut değildir. Çünkü Allah'ın dini bir tanedir. Ve Allah'ın dediğinden başka da hak yoktur ve olamaz. Kıymetli kardeşlerim, ümmetimizin dirilişi elbette ki Allah'ın yasalarına göre olacak. Elbette ki o yasalardan birisi, biraz evvel söylediğim gibi, nefsimizi ıslah etmek. Demek ki nefis ıslah olmadan bir yere varamayacağız ve ümmetimiz değişmeyecek ve yeniden dirilemeyecek. O halde tasavvufi bir eğitimin zorunlu olduğunu söyleyebiliriz. Madem ki nefisler değişmeden Allah verdiği nimeti değiştirmeyecek. O halde tasavvufi bir eğitim de gerekir. Tasavvuf konulması gereken yere konulmalı. Bid'atlerden ve şirkten uzaklaştırılmalı. Sahih bir tasavvuf Kur'an ve sünnetten elde edilmiş sahih bir tasavvuf anlayışıyla eğitim yapılmalı. Allah Azze ve Celle o nesli o şekilde eğitti. İlk Müslümanlar yalnız Kur'an'la eğitildiler. Peygamberimiz tarafından eğitildiler. Onlar Kur'an okurken bilgilerini geliştirmek için okumadılar. Onlar Kur'an okurken hayatlarına tatbik etmek niyetiyle okudular. Onlar Kur'an'dan başka bir yerden gıdalanmadılar. Onlar sadece Kur'an ve sünnet ile gıdalandılar. Onlar Müslüman olurlarken hayatlarını değiştirme şuuru içerisinde Müslüman oldular. Onlar hayatlarını değiştirmeleri gerektiğini bilerek Müslüman oldular. Dolayısıyla bugün eğer ümmet yeniden dirilecekse şunu bilelim ki nefislerini değiştirecek, nefsini değiştirmek niyeti içerisinde olan, Kur'an'la eğitilen, bu şekilde eğitim yapan müesseselerle ümmet kurtulabilir. Ümmetin kurtulması isteniliyorsa eğer, dirilişin yasaları tespit edilmeli. Allah Azze ve Celle ümmeti nasıl meydana getirmişti? Evvela bir cemaat meydana getirdi Allah. Peygamberimizin etrafında bir cemaat meydana geldi. Fert bir ümmeti diriltemez. Fert bir ümmeti diriltecek çalışma yapamaz. Fert sadece Müslüman bir cemiyet meydana getirme çalışmaları yapabilir. Dolayısıyla ferdin vazifesi bu. Bir Müslüman cemiyet meydana getirme. O cemiyet de Müslüman ümmeti yeniden diriltmekle görevli olabilir. Yoksa bir ferde Allah böyle bir vazife vermiş olamaz. Bir ferdin ümmeti diriltmesi mümkün değil. Ferdiyetçiler şunu bilsinler ki hiçbir zaman bu şekilde bir yere varamayacaklardır. Yasalara uygun davranmadıkları müddetçe hedeflerine ulaşamayacaklardır. Allah'ın toplumlara koymuş olduğu yasalara uygun davranmayanlar hedefine varamayacaktır. Çünkü Allah o yasayı koymuştur ve o yasanın değişmesi de mümkün değildir. Ferdiyetçiliği savunan bir Müslüman şunu bilsin ki ferdin kafir bir cemiyet ile karşı karşıya gelmesi mümkün değildir. Hiçbir zaman bir fert, Müslüman bir fert, bir küfür cemiyetine rakip olamaz. Müslüman bir fert olarak kaldığı müddetçe, ferdiyetçi olarak kaldığı müddetçe, Müslüman bir cemiyetin içerisinde olmadığı müddetçe, hiçbir zaman küfür cemiyetine fiilen var olan, küfür cemiyetine rakip olamaz. onun içindir ki küfür cemiyetine rakip olacak olanlar Müslüman bir cemiyet meydana getirmek zorundadırlar. Sadece nazariyat ile, sadece fikir ile bir yere varmak mümkün değil. İslam düşmanları fiili bir cemiyet durumundadır. Organik bir cemiyet durumundadır. Fiili bir kuvvete sahiptirler. Siz sadece fikir ile fiili kuvvetlere karşı koyamazsınız. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Müslümanların bir araya gelmesi ve Müslüman bir cemiyet meydana getirmeleri bu yasalardan bir yasadır. O yasaya uymayanların hedeflerine ulaşması mümkün olmayacaktır. Ümmetin dirilişi elbette ki bu çalışmalar yapılırken, bu yasalara uygun çalışmalar ümmetin ayağa kalkabilmesi için nefislerin ıslahı ve yeni neslin meydana getirilmesi çalışmaları yapılırken engelleme çalışmaları da yapılmaktadır. Ümmetin dirilişini engelleyebilmek için bizi başka istikametlere sevk ederler. Kıymetli kardeşlerim, bizi kültürel faaliyetlere sevk edecekler ve ediyorlar. Ümmetin dirilişini engelleyebilmek için tevhidi bir hareket olmayalım diye bizi ferdiyetçi olmaya sevk ederler. Bizi nazariyatçı olmaya, sadece fikir ortaya koyan insanlar olmaya sevk ederler. Bizi kültürel faaliyetlere sevk ederler. Bizi insani faaliyetlere, yardım kuruluşu olmaya sevk ederler. Fakirlere yardım gönderen, Afrika'ya yardım götüren, sadece bu kadar. Elbette ki bunlar yapılacak ama bunlar ümmetin dirilişi içerisinde küçük ayrıntılardır. Sadece ve sadece bu yöne sevk ederler. Bizi kültürel faaliyet yapan, bizi ilahiler, ezgiler ile, sadece güzel seslerle aldatan, mesaj vermeyen, sadece güzel seslerle uyutan, o gibi faaliyetlere sevk edecekler. Bizi ılımlı İslam'a sevk ederler. Yahut o olmazsa bizi aşırı İslam'a sevk ederler. Bir kısmını ılımlı İslam'la aldatırlar. Bir kısmını aşırı İslam'la aldatırlar. Bir kısım insanları başka şekillerde. Bizi mesela gerçek sorunları görmeyelim diye, ümmetin çöküşünün gerçek sebeplerini anlamayalım diye önümüze başka sebepler koyarlar. Gerçek sebep tevhidin unutulması, dünya sevgisinin kalbe girmesi ve Müslümanların yapmaları gereken görevleri yapmaması, tembelleşmeleri olduğu halde bize gerçek sebepler unutturabilmek için başka sebepler önümüze koyarlar. Mesela bizim bugün fıkıhı, İslam fıkhını modernleştirmemiz lazım derler. Ümmetin dirilişi için fıkıhı modernleştirmemiz lazım derler. Çağdaş bir fıkıh meydana getirmemiz lazım derler. Allah'ın hükümlerinin bu çağ için olmadığını, bu çağda yeniden müştehitlerin içtihatlar yapması gerektiğini, fıkıhı modernleştirmemiz gerektiğini söylerler. Sanki bugün mesela İmam-ı Azamlar olsaydı, İmam-ı Şafiler olmuş olsaydı, sanki onların sözünü dinleyecek bir devlet dünyada varmış gibi. Sanki her şeyimiz tamam da İmam-ı Azam eksik. Sanki her şeyimiz tamam da İmam-ı Şafii eksik. İmam-ı Şafii olsaydı bugün hangi devlet İmam-ı Şafii'nin fetvasını dinlerdi? Bizi başka istikametlere sevk ederler. Sanki ümmetin çöküşünün sebebi 18. 19. asırlarda yeni müştehitler çıkmamış ve yeni fikirler, yeni içtihatlar yapılmamış da ondan dolayıymış gibi. Halbuki gerçek o değil. Yeni müştehitler olsa da onu dinleyecek olan ne nesil vardı ne de devlet. Gerçek sebebi görmeyelim diye. Bize önümüze başka sebepler koyarlar. Mezhepler bizim çökmemize sebep oldu derler. Mezhepleri taklit ettik. Taklit edince fikir öldü. Artık içtihat yapamaz hale geldik. Alim yetişmez oldu. Mukallit olduk. Sadece eskileri taklit eder hale geldik. İşte o yüzden çöktük derler. Halbuki gerçek o da değildir. Gerçek o da değildir. Mezhepler bizim çökmemize sebep olmadı. Parçalanmamıza da sebep olmadı. Aslında milyonlarca parça olacağımıza bir iki görüş üzerinde birleşmemizi sağladı. Fakat hep böyle dini değiştirelim, bozalım diye bu çağa uygun bir din meydana getirme iddiası içerisinde böyle görüşler ortaya atarlar. Güya ümmet bu şekilde dirilecek. Fıkıhı modernleştirerek, mezhepleri kaldırarak, kelamı yeniden yazarak, İslam felsefesini yeniden meydana getirerek, bunun gibi bir takım şeyler öne sürerler. Böylece bizi başka istikametlere sevk ederler. Ve tabii ki bunun sonunda bir takım sapmalar da oldu. Bunun sonunda olan sapma, bir takım hükümler inkar edilmeye başlandı. Hadisler inkar edilmeye başlandı. Bir takım hükümler inkar edildi. Recmin inkar edilmesi gibi. Bir takım şeyler, İslam'ın malı olan bir takım şeyler inkar edilmeye başlandı. Ve işte kıymetli kardeşlerim, ümmetin dirilmesini engelleyebilmek için buna benzer oyunlar, Büyük Orta Doğu Projesi gibi bir takım şeyler, bunların hepsi sonuç itibariyle Müslümanların başka istikametlere sevk edilmesi içindir. Dirilişi engellemek için bizi ya ılımlı İslamcı olmaya sevk ediyorlar ya da aşırı İslamcı olmaya sevk ediyorlar. Peygamberi, Rabbani bir metot ile hedefimize varmayalım diye başka istikametler gösteriliyor. Müslümanlar Rabbani metottan ayrılmamak zorundadır. O gün Hazreti Peygamber o ümmeti nasıl meydana getirdiyse, nasıl bir ümmet sıfırdan meydana getirildiyse, bugün de ümmetin dirilişi aynı metotla olacaktır. O gün Peygamberimiz zerre kadar taviz vermedi. Dininden taviz vermedi. Onlarla uzlaşmaya çalışmadı. Haramlara girmedi. Hiçbir şekilde onların medeniyetini kabul etmedi. Allah Kur'an'ında buyurur ki Allah peygamberini yeryüzünde hakim kılmak için ve dinini bütün dinlere hakim kılmak için göndermiştir. Dinin gönderiliş gayesi bu. Bütün dinlere hakim kılmak için. Dolayısıyla bütün dinlere hakim olacak olan bu din elbette ki kıyamete kadar dayakta kalması gerekiyordu. İşte onun için Allah Azze ve Celle ümmeti ayakta tuttu. Kıymetli kardeşlerim, o gün hangi metotla çalışıldıysa bugün de aynı metotla çalışılmak zorunda. Yeni yeni metotlar ortaya konulmamalı. Böyle bir yetkimiz de yok, böyle bir ilmimiz de yok. Ümmetin diriliş aşamalarına dikkat edile edile, bu işin yasaları incelene incelene, o metot izlenilecek ve sonra Allah Azze ve Celle ümmeti yeniden diriltecek ve zaten şu anda da yeryüzündeki gelişmeler onun müjdesini veriyor bize. Ümmetin dirilişi her tarafta görülüyor. Buna benzer toplantılar dünyanın her tarafında tertipleniyor. Her tarafta yeni hareketler meydana geliyor. Ve demek ki parçalanmamız, Osmanlı'nın çökmesi demek ki hayırlı oldu. Zaten Osmanlı'dan koskoca ümmeti taşıyacak bir nesil artık çıkmıyordu. Artık Osmanlı görevini yapamıyordu. Allah o buzdağını andıran Osmanlı'yı parçaladı ve bu parçalar yavaş yavaş eridi ve şu anda dünyanın her tarafında İslam aleminde hareketlenmeler başladı. Allah eğer Osmanlı'ya düşmanların saldırmasına izin vermeseydi, Osmanlı insanın batı hayranı olmuştu. Allah batıya olan hayranlığı durdurmak istedi. Birinci Dünya Savaşı ile Allah bu hayranlığa bir dur dedi. Ve bütün günahlarımızın ahirete kalmasına müsaade etmedi. Çok kanımız aktı. Ve Allah Azze ve Celle o kadar akmış olan kanlarımızın hürmetine günahlarımızın hepsini ahirete bırakmak istemedi. Günahlarımız ahirete kalmasın diye 100 yıldan beri kanımız akıyor. Ve 100 yıldan beri yüzlerce milyon şehidin kanı İslam ağacının köküne akıyor. Yeniden filizleniyor, yeniden canlanıyor. Onun için Allah yüzlerce milyon şehidin verilmesini takdir etti. Hatamız büyüktü kıymetli kardeşlerim. Hatamız büyüktü. Allah bize onların düşmanımız olduğunu haber etmişti ama biz onların izinden gittik. Hatamız büyüktü. Onun için yüzlerce milyon şehit verildi. Halen verilmeye devam ediliyor. Bir taraftan da uyanış başlıyor. Bu uyanış bize neyi kazandıracak? Yeryüzünde yeniden ümmetin dirilişini, yeniden yeryüzünde adaletin tesis edilmesini ve batı medeniyetinden kurtulmamızı, insanlığın yeniden adalete ulaşmasını, yeniden yeryüzünde maddi bir güce ulaşmamızı ve o eziklikten kurtulmamızı, yeryüzünde ezilmiş olan insanların bu zulümden kurtulması için bir gücün meydana gelmesini, Allah Azze ve Celle bu ümmeti tekrar diriltmek ile yeryüzünde yeniden istediği nizamı kurmak istiyor. Bu ümmetin yeniden dirilebilmesi, tevhidi anlamasıyla, dünya sevgisini kalbinden atmasıyla ve yeniden dirilişi sağlayacak olan müesseseler meydana getirmekle, dünyanın her tarafında aydın alimler yetiştirecek, gençleri eğitmekle, böyle müesseseler ile o gençleri yetiştirmekle, her tarafta aydın alimler yetiştirmekle, ümmetin kurtuluşu ve dirilişi gerçekleşecek. Başka türlü gerçekleşmesi mümkün değil. Sadece dua etmek ile, iyi niyet ile, dirilişin yasalarına uymadan, yalnızca iyi niyet ile hedefimize varabilmemiz mümkün değildir kıymetli kardeşlerim. Akşam namazı olduğu için ben konuşmamı burada bitirmek istiyorum. Allah Azze ve Celle ümmetin dirilişi için yeniden gayret gösteren ve dirilişin yasalarına göre diriliş mücadelesi veren, peygamberler gibi mücadele veren, kendi kafasından metotlar ortaya koymayan ve diriliş neslini meydana getirebilmek için işin içerisinde yer alan kullarından olmayı hepimize nasip eylesin. Allah'ın rahmeti hepinizin üzerine olsun kıymetli kardeşlerim. Namaz olduğu için sadece birkaç soruya cevap vereceğim. Dirilişimizi engellemek için Batı'nın çıkardığı ılımlı İslam ve benzeri projelerin tehlike olduğunu bazı Müslümanlar niçin anlayamıyor? Kıymetli kardeşlerim, mesele sadece anlayamama meselesi de değil. Bazıları anlamıyor olabilir ama bazıları da anladığı halde anlamazdan geliyor ve Batı ile karşı karşıya gelmeyi göze alamıyor. Mesele sadece anlama meselesi değil. Batı ile karşı karşıya gelmeyi göze alabilme meselesi. Elbette ki her Müslüman bilir ki Batı iyi niyetli değildir ve elbette ki her Müslüman bilir ki Batı bir takım oyunlar peşindedir. Her Müslüman bilir ki İslam'ın ılımlısı, aşırısı falan olmaz. İslam Allah'ın dediği gibidir, Kur'an'da anlatıldığı gibidir. Fakat neden bu yollara başvururlar Müslümanlar? Çünkü evet, belki bir kısmı ılımlı İslam'ı İslam zannediyor da olabilir. Kur'an'ı okumayan elbette ki kendisine anlatılan İslam'ı İslam zannedebilir. Ama azıcık Kur'an'ı bilen Müslüman bilir ki İslam'ın kendine has bir medeniyeti var. Ilımlı İslam'ı kabul etmez. Kur'an buyurur ki وَدُّ لَوْ تُدْحِنْ فَيُدْحِنُونَ İstediler ki yumuşak olasın, onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Ey Resulüm, onların planları ve stratejileri budur. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ O kafirlere, yalanlayanlara itaat etme. Onlar ılımlı Müslüman olmanı istiyorlar. Eğer olursan onlar da sana karşı ılımlı kafir olacaklar. Öyle istiyorlar. Fakat sen onlara itaat etme. Ilımlı İslam dedikleri nedir? Kendi medeniyeti olmayan İslam. Kendi medeniyetini savunmayan İslam. Batı medeniyetini kabul eden İslam. Batı medeniyetiyle uzlaşan İslam. Halbuki hiçbir peygamber başka bir medeniyete tabi olmak için gönderilmemiştir. Hiçbir peygamber başka bir medeniyetin parçası olmaz. Olmamıştır, kuyruğu olmamıştır. Dolayısıyla Müslümanların da başka medeniyetlerin kuyruğu olması mümkün değildir. Bunu bir Müslümanın anlaması icap eder. Fakat bugün Batı medeniyeti henüz madden güçlü olduğu için onunla karşı karşıya gelmeyi göze alamayan Müslümanlar, işte onlar böylesi anlayışlar içerisinde oluyorlar. Sebep bu. Batı medeniyetini reddedebilecek, onlarınkinin medeniyeti olmadığını ortaya koyabilecek Müslümanca anlayışa ihtiyaç var. Bazı kimseler, büyüyenler değişiyorlar. Siz de büyüyorsunuz, ileride siz de değişirsiniz diyorlar. Değişip taviz vermeden büyümek mümkün değil midir? Kıymetli kardeşlerim, gayıptan haber vermek hiç kimsenin haddine düşmemiş. Büyüyenler değişiyorlar, o halde siz de yarın değişirsiniz demek hiç kimsenin haddine düşmemiş. Gaybı bilen Allah'tır. Acaba böyle konuşanlara gayıptan bir haber mi gelmiş de böyle konuşuyorlar? Dünyada değişmeyen hiçbir hareket yok mu? Bakın mesela İsrail'e karşı Hamas hareketi yıllardan beri vardır ve hiç de değişmedi. Aynı çizgiyi tutturmuşlar ve devam ediyorlar. İlla da her hareketin değişmesi mi lazım? Kötü örneklere bakıp da her büyüyen değişir demek doğru olabilir mi? Kimler değişir? Büyüyenler değişmez. Kimler değişir? Rotasını tayin etmemiş olanlar değişir. Kendi rotasından emin olmayanlar değişir. Peygamberi hareket modelini anlamamış olanlar değişir. Bir defa rotasını tayin etmiş olan, önünde pusulası olan, o pusulaya göre giden hedefinden sapmaz ve değişmez. Nasıl ki bir geminin pusulası güneş ise asla hata etmez. Aynı şekilde bir hareketin pusulası da eğer Kur'an ve sünnet ise o hareket de hata etmez ve sapmaz ve değişmez.
Tekbir! Tekbir!
Eğer değişenler var ise bunlar büyüdüğü için değişmiyor kıymetli kardeşlerim. Onların küçük olduğu yıllara da bakılsa zaten küçükken de Rabbani bir hareket olmadıkları açıkça görülecektir. Tevhidi ortaya koymadıkları, ibadet ve ahlak hareketi olarak ortaya çıktıkları, tevhidi bir hareket olarak ortaya çıkmadıkları görülecektir. Bir hareket rotasını tayin edersem, elinde Kur'an varsa, sünnet varsa, kutsi bir kaynağa dayanıyorsa hiçbir zaman değişmez. Çünkü biz eğer kendi kafamıza göre bir metot ortaya koyarsak yine kendi kafamıza göre değiştirebiliriz. Ama Allah'tan gelene göre davranırsak o zaman değiştiremeyiz. Böyle bir hakkımızın olmadığını biliriz. Dolayısıyla değişenler aslında kendi kafalarından ortaya metotlar koyanlardır. Peygamberi metodu izleyen insan değişebilir mi? Mesela 1400 sene evvel de namaz böyleydi, bugün de namaz böyledir. Mesela zayıf iken, az iken namazı başka türlü mü kılıyorlardı? Kuvvetlenince, büyüyünce namazı değiştirdiler mi? Nasıl ki namazda bir değişiklik olmadı, oruçta, zekatta bir değişiklik olmadı. Neden olmadı? Çünkü o meselelerde Kur'an'a baktılar, hadislere baktılar. Kur'an ve hadisler bizi bir araya topladı, ittifak etti, ettirdi. Ve hiçbir zaman değişmememizi sağladı. Aynı şekilde bugün eğer Kur'an'la sünnetle ortaya bir metot konulmuş olsaydı yine değişmeyecekti. Çünkü kutsidir. Kur'an ve sünnet kutsidir. Kutsi olanda bir değişiklik yapamazsınız ki. Demek ki değişmenin esas sebebi kutsi olan kaynaklara göre, Kur'an'a ve sünnete göre ortaya bir metot konulmamış, öyle bir hareket konulmamıştır. Akıllara göre, şartlara göre, duruma göre, biraz da nefise göre, biraz da korkudan dolayı bir takım metotlar ortaya konulmuştur. Eğer baştan itibaren Rabbani bir metot ortaya konulmuş olsaydı, değişmeye o Kur'an ve sünnet müsaade etmeyecekti. Davadan dökülmenin sebebi olarak hizmette aşırı yoğunlaşmayı gösterenlere nasıl cevap verilmeli? Kıymetli kardeşlerim, ben çocukluğumdan beri ömrüm bu işin içinde geçti ve birçok dökülen insan gördüm. Nice insanların ayağının kaydığını, uzaklaştığını gördüm. Ben hiç kimsenin bugüne kadar çok yoğun faaliyetler yaptığı için davadan döküldüğünü, uzaklaştığını görmedim. Tam tersine, ne kadar çok yorulursa, ne kadar çok çalışırsa insan o kadar davasına bağlanır ve o kadar sağlamlaşır. Bir insan çocuğuna emek verdikçe daha çok çocuğunu sever. Aynen onun gibi davasına emek verenler, gece gündüz koşturanlar davasından uzaklaşmazlar, dökülmezler. Dökülmenin sebebi bu değil. Ben size söyleyeyim dökülmenin sebebini. İki tane sebebi var. Ana sebepler. Diğerleri tali sebepler çoktur. Ana sebep birincisi, iman etmeden iman yoluna girmiş olmak. İman etmeden iman yoluna girenler elbette ki iman yolu zordur ve dayanamazlar, dökülürler. Allah'ı sevmeden Allahçı olanlar, Allah taraftarı olanlar tabii ki dayanamazlar. Asıl mesele budur. Hakiki imanla iman etmeyen adamın bu yolda uzun süre dayanması mümkün değildir. Mesela bununla alakalıdır. Allah'ı sevmemiş ama Allah yoluna girmiş. Bir müddet sonra heyecanı kalmıyor. Bir müddet sonra yoruluyor. Bir müddet sonra bir takım şeylerden korkuyor. İman etmeden iman yoluna giren uzun süre dayanamaz. İkinci sebep, nadiren iman eden insanlardan olduğu halde dökülenler olabilir. Onların da sebebi benzin almamış olmalarıdır. İmana ulaşmış olsalar bile eğer benzin almıyorlarsa, her gün benzin almıyorlarsa benzinleri tükenecektir. Kur'an okumak benzindir, Allah'ı zikretmek benzindir. Kitap okumak benzindir, sohbetlere katılmak benzindir. birine İslam'ı anlatmak benzindir. Bu benzinleri almayanlar elbette ki benzinleri tükenir. İşte ondan dolayı uzaklaşırlar, dökülürler. Yoksa çok yoğun çalıştıklarından dolayı değil. Allah hiç kimseye gücünün üzerinde yük yüklemez. Allah'a iftira atacak halimiz yok. Eğer kaldıramayacağımız yükler omuzumuza verildi denilirse bu Allah'ı suçlamak olur. Allah hiç kimseye gücünün üzerinde yük yüklemiyor. İnsan eğer döküldüyse bu davada ilerlerken ayrılanlardan olduysa, otobüsten ve trenden inenlerden olduysa suçu kendinde bilmeli. Demek ki ben hakiki imanla iman etmeden bu yola girmişim. Demek ki ben her gün benzin almam gerektiği halde almamışım. Demek ki ben ciddiyetimi kaybetmişim. Ondan dolayı bu hale gelmişim diyeceğine tutup da sağa solu suçlayacak olursa eğer iftira atmış olur. Hem Allah'ı suçlamış olur hem de Müslümanları suçlamış olur. Onun için gerçek sebep üzerinde durulmalıdır kıymetli kardeşlerim. Namaz geçmesin diye soruları bitirdim derken üniversite 3. sınıfta olan bir hanım kardeşimiz, başımı açtığım için içim rahat değil, bırakmak istiyorum ama ailemin baskısı altında bunu yapamıyorum, ne yapmalıyım diyor. Kıyamet gününde ana babalarımız bizi kurtarmayacaklar. Kıyamet gününde biz Allah'a hesap vereceğiz ve Allah'ın yasalarına göre mahkeme olacağız. Bu dünyanın yasalarına göre değil, orada Allah'ın yasaları geçerli olacak ve orada ana babamız bizi kurtaramayacak. Bu meselede şöyle düşünülmeli. Daha evvelki konferanslarda da defalarca soruldu. Ben de her seferinde anlattım. Bir daha kısaca söylüyorum. Namazı kılmanıza bir akrabanız engel olabilir mi? Olamaz. Oruç tutmanız engel olabilir mi? Hayır. Aynı şekilde başınızı örtmenize de engel olamaz. Başınızı açmanızı size emredemez. Böyle bir hakkı yok. Ne ananın ne de babanın. Okul okumak da farzdır diyenlere diyorum ki, okul okumak farz değil. Bu ilimler matematik, fizik, kimya gibi ilimler, bunlar farz-ı kifayi olan ilimlerdir. Yani bir kısım insanların öğrenmesiyle diğerlerinden bu görev düşer. Herkesin doktor, mühendis, öğretmen, avukat olması gerekmez. Bir kısım insanların öğrenmesiyle diğerlerinden bu görev düşüyor. Ama bir de farz-ı ayn olan ilimler var. Yani herkesin öğrenmek zorunda olduğu ilimler. İşte İslam'ın temel ilimleri onlardır. O temel ilimleri öğrenmemiş fakat herkesin öğrenmesi gerekenleri öğrenmemiş, herkesin öğrenmesi şart olmayanları öğrenmek. Bu ne demek oluyor? Herkesin öğrenmesi gerekeni öğrenmeyen, farz-ı ayn ilimleri öğrenmeyen nasıl olur da farz-ı kifayeleri öğreneceğim diye ısrar edebilir? Veya size birisi bunu ısrar edebilir? Bir de şu noktayı anlamak lazım. Bu ilimler farz-ı kifaye, farz-ı ayn değil ama diyelim ki farz-ı ayn olsaydı bile herkesin öğrenmesi gereken, yapması gereken bir ilim olsaydı mesela. Böyle değil ama mesela diyorum. Mesela öyle olsaydı yine de harama girmek suretiyle bu farz yerine getirilebilir miydi, caiz olur muydu? Olmazdı. Bir harama girmek suretiyle bir farz yapılamaz. İslam'da farz mı önemlidir? Farzı yapmak mı yani? Yoksa haramdan kaçınmak mı? İslam'da haramdan kaçınmak farzı yapmaktan daha önemlidir ve daha önce gelir. İslam'ın görüşü bu. Bunun dışında kim ne söylüyorsa kafasından söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki ben size bir şey emrettiğim zaman, yani farz kıldığım zaman gücünüz yettiğince yapın. Ben sizi bir şeyden men edersem, haram dersem, o zaman da kaçının. Gücünüz yettiği kadar kaçının buyurmuyor. Kaçının buyuruyor. Bundan İslam alimleri şu hükmü çıkarmışlardır. Demek ki İslam'a göre farzı gücümüz yettiği kadar yapacağız. Gücümüz yoksa, bir takım engeller varsa yapmayabiliyoruz, sonraya bırakabiliyoruz. Ama harama gelince haramı kesinlikle terk etmek, uzak durmak zorundayız. Çünkü Allah Resulü haramdan kesinlikle kaçının buyurdu. Şimdi diyelim ki okul okumak farz olsaydı bile, farzı gücümüz yetiyorsa yapacaktık. Peygamberimiz öyle buyuruyordu. Harama girmeden yapabiliyorsan, gücün varsa yapacaksın. Yoksa zaten yapmayacaksın ve Allah seni affediyor. Namaz kılmaya gücün olmazsa, namaz kılmazsın, sonra kaza edersin. Allah affeder. Daha doğrusu zaten günah yazmaz. Bir insan mesela kafanıza silahı dayasa, dese ki ya bizimle kumar oynayacaksın ya da namaz kılmana müsaade etmiyoruz. Siz kumar oynayamazsınız, namaz da kılamazsınız. Namazın sonra kazasını etmek mümkündür. Ama kumar oynadığınız zaman haram işlemiş olursunuz ve bu İslam'da caiz değildir. Demek ki İslam'da haram farzdan daha üstündür, daha önemlidir. Dolayısıyla böyle bir meselede hiç kimsenin sözüne itibar edilemez ve siz Allah'a hesabınızı vereceksiniz. Kıyamet gününü ana babanı sizi kurtaramayacak. Aklınız var, akıl balisiniz, mükellefsiniz ve sorumlusunuz, mesulsünüz. Siz doğru olanı yapmak zorundasınız. Sabırla takip ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda görüşmek üzere. Namaz kılmak için burada bitiriyorum. Esselamu aleyküm kardeşlerim.
Şimdi küçük kızlarımızdan ilahi dinleyeceğiz. Kendilerini huzurlarınıza davet ediyorum.
14 asır evvel, 12 Rebiul evvel, Mekke'de nur doğdu, karanlık son buldu, coştu alem. Sen gönüllerin dermanı, sen başımızın tacı, sen İki cihan sultanı, sen gülsün güller şahı, güzeller güzeli, yüzün nur halesi, dillerde hep ismin, çağlar açtı sevgin, can efendim, sen gönüllerin dermanı, sen başımızın tacı. Sen iki cihan sultanı, sen gülsün güller şahı.
Yahudiler ayırdı beni yiğit babamdan, zalim savaş kopardı yurdumdan ve yuvamdan. Ey Allah'ım duy beni, ben bir küçük yavruyum, Filistin topraklarında bir şehidin kızıyım. dudaklarında doğuran Süreyya Sur. Yüce Allah'ın adıyla hükmeder mürün sahibi, aynı alıp gönüllerde yansıyan Süreyya Sur. Aynı olup gönüllerde yansıyan Süreyya Sur. Her şafan muştu susun Cebrail'in nefesinde, sinede aşk ateşini yandıran Süreyya Sur. Sinede aşk ateşini yandıran Süreyya Sur. Bir kelime ile dirilim milyonların sinesinde, korkunun saltanatını kaldıran Süreyya Sur. Korkunun saltanatını kaldıran Süreyya Sur. Korkunun saltanatını kaldıran Süreyya Sur. Korkunun saltanatını kaldıran Süreyya Sur.
Küçük kardeşlerimizden ve emeği geçen hocalarından Allah razı olsun. Şimdi ise Şehitler Geçidi konulu şiir sunumunu yapması üzere Murat Yılmaz kardeşimizi buraya davet ediyorum.
Esselamu Aleyküm. Sen geldin ya Resulallah, ölü kalpleri diriltmeye, iman suyuyla can vermeye geldin. Karanlıkları delen güneş gibi doğdun ve tevhid medeniyeti kurdun. Öyle bir hayat yaşadın ki ya Resulallah, seni öldürmeye gelenler sende hayat buldu. Yetiştirdiğin yiğitlerin dirilişlerin öncüleri oldu ve sonra unuttu görevini ümmetin. Ölüm korkusu ve dünya sevgisi sardı bedeni, kaybetti medeniyetini, kaybetti izzetini, kaybetti şerefini. Uyan, kalk, diril yeniden. Ey Müslüman, kaldır sancağı düştüğü yerden. İşte ümmeti diriltmek için sırasını bekleyen harekete geçiyor biri. Erkek oğlu erkeklerden Hasan el-Benna. Ümmetin üzerine yeniden güneş doğdu. Dava dedi, davaya baş koydu. Dirilsin diye ümmet. Bir gün kapısını çaldı beklediği şehadet. Kavuştu Rabbine tekbirlerle.
Tekbir!
Ve sonra Mısır zindanlarından dirilişin işaretlerini öğretti bizlere Seyyid Kutup. Küfrün kalelerini yıkmak için kalelere girdi. Ve Yusuf'un tanıdığı zindanlardan dar ağacına gülümseyerek şehadet parmağı havada kavuştu Rabbine tekbirlerle.
Tekbir!
Ve şimdi ümmetin dirilişi için bin baş olsa feda etme zamanı, doğunun sahipleri geliyor. Zindanlar medreseye çevriliyor. Sürgünler yıldırmıyor onu. Ümmetin dirilişi için mücadele ederek kavuştu Rabbine tekbirlerle.
Tekbir!
Ne diyeyim? Nasıl anlatayım geleni? Şeyh Ahmet Yasin'i. Felçli bedeniyle kıyam edeni, küfrün kalbine korku vereni, ümmet uyansın diye ömrünü feda edeni ve bir sabah namazı vakti uyandırmak için ümmeti kavuştu Rabbine tekbirlerle.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Şimdi Kafkas Kartalı Şamil'in torunu Şeyh Şamil geliyor. Bembeyaz karların içerisinde kıpkırmızı kanıyla kardelen çiçeği misali yırtıyor zulmün perdelerini, kanıyla yeşerterek davayı kavuştu Rabbine tekbirlerle.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
İşte Apache helikopterlerinin korktuğu adam Abdulaziz Rantisi geliyor. Ölüm bizi mutlaka yakalayacak. Ya yatağımızda ya da Apache helikopterlerinin saldırısıyla demişti. Can vermek için ümmete can verdi tekbirlerle.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Thank you. Ve şimdi ey Müslüman, zaman uyanma vakti, artık ayağa kalk, kalk ve doğrul. Diriliş yolcuları harekete geçti. Bak, İsmail'ler geliyor. Vakit ümmetin diriliş vakti. İslam güneşi karanlıkları deliyor. Ey dünya, şahit ol. Ümmetin dirilişi gerçekleşiyor. Ey dünya, şahit ol. Kur'an nesli geliyor. Furkan nesli geliyor.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Tevhid! Tevhid!